Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 27 Ocak 2026, bağımsız hareketimizi bakımsız bırakmasak oturumlarımızın 9.sundayız. Bugün yine bir korsan bildiri aldık. Bildiri derken korsan şey koyduk, oturum koyduk. Bastonlar hakkında konuşalım istedik. Bastonlar hakkında konuşalım derken neyi kastediyorum? Ya baston uzunlukları, yapıldığı malzeme, farklı uçlar gibi şeyler üstüne konuşacağız. Bir de baston kullanma teknikleri üstünden konuşacağız. İsimlerden bahsetmeyeceğim, baston teknik isimlerinden. Çünkü farklı yerlerde farklı şeyler duyduğum da oluyor. Sadece tarif edeceğim. Ve sizin de eminim farklı deneyimleriniz vardır baston kullanma teknikleri. Çünkü adım atma teknikleri diye bir şey yoktur eminim. Ya da işte arabayı bir kullanmayı biliriz ama herkesin de kendi bir yoğurt yiyişi vardır filan. Bu da öyle bir şey. O yüzden burada ne kadar çok farklı deneyim paylaşırsak hepimiz o kadar fazla şey bilmiş oluruz. Hepimizin bildikleri hepimize geçmiş olur. İdeal baston boyu ne olmalı? Ya da sizin bastonlarınızın boyu ne?
Bize şey öğretilmişti Elif. İlk sözü ben aldım ama fırsatı yakaladım. İşte göğsünüzü geçmesin olabildiğince böyle omuzunu şeyinde diye. Epeyce bir zaman öyle kullanmaya çalıştım. Genelde de böyle baston almaya gittiğiniz zaman baston satan yerlere böyle şeyler gösterili. Bir ölçülü boyun ne der ya da alır ölçer satan kişi. Genelde öyle kullanmaya başladım ama sonradan daha uzun bastonları da kullanmaya başladım. Buna bağlı kalmadan bu ölçünün daha uzunlarını da kullanmaya başladım. Zaman zaman rahat ettiğim oluyor. Onun da daha kolaylıkları oluyor. Ama daha kısası hayır yani. Hani göğsümün altındakiler bana çok rahat gelmiyor. Beni biraz daha kolumu yoruyor. Kendime çok yakın hissetmiyorum yeri gibi. Dokunduğum şey
Uzakta kalıyor gibi.
altta kalıyor gibi hissediyorum. Daha efor sarf ediyormuşum gibi hissediyorum. Ben böyle söyleyebilirim. Böyle.
Peki. Teşekkürler. Başka bastonun boyunu ya da ideal bir boy bilgisine
Ben
dair bir şey söyleyeyim.
söyleyebilir miyim?
Tabii.
Şimdi benim boyum yaklaşık 1,55 falan. Bana dediler ki 1,20, 1,25 civarındaki bastonlar sana uyabilir diye. Yerden ölçtüğümüzde bu göğsümüzü geçtikten sonra bu iki göğsün ayrı bir kemik var ya, o
İman
kemiğin
tahtası.
o kemiğin oraya denk o kemiğe kadar olabilecek boyu oraya kadar olan baston senin ideal bastonun demişti bana. Eğitimde de öyle demişti aldığım eğitmen. Ve artı birkaç yerden de bu şekilde duydum. Fakat biz geçenlerde konuştuğumuzda mesela ortada sarı çizgi var ve sarı çizgiyi takip ediyorsam evet o şekildeki bastonu rahatlıkla kullanabiliyorum. Veya sağ elimle kullandığım için sağdaki bir hani duvar kenarını veya kaldırım kenarını takip ediyorsam sağda da sıkıntı çıkmıyor. Ama ben kaldırımın sol tarafına kendime referans aldıysam bazen mesela sol köşe uzak kalıyor. O zaman zorlanıyorum. Mesela onun için belki daha uzun bastonların da kullanılabileceğini söylediler. Ama şey de deniyor yani çok uzun baston da
Düştünüz mü?
düştü Elif'in
Evet, öyle oldu sanırım.
baston mesela ben şeyi tercih ediyorum. Ben çok uzun bastonları tercih etmiyorum. Niye? Çünkü yere sürttüğünüz zaman ben burada sarkaç baston kullanıyorum.
Tamam.
2012'de rehabilitasyona gidene kadar nokta tekniğiyle baston kullanıyorum. Yani bastonu böyle havada yere vura vura kullanıyordum. Ondan sonra sarkaç bastona geçtim. Zaten tekerlekli bastona geçtim ondan sonra. Büyük tekerlek kullanıyorum. Bu Ankara'da, Ankara dışında yaşayanlar bilmiyorum bunu kullanıyor ama Ankara'da 6 nokta böyle armut şeklinde ya da portakal şeklinde tekerlekler yaptırmış. Belli bir ücreti var. İşte bastonun ucuna onu takıyorsun. Yere sürttüğün zaman bastonu böyle hani o şeyler var ya küçük baston uçlarının takıldığı kaldırım aralarına falan takılmıyor. Takıldığı o şekilde gidiyor. Ben onu kullanıyorum. Ben büyük baston sevmiyorum. Niye? Nokta tekniği kullanırken veya sarkaç teknik kullanırken baston ağırlaşıyor. Baston ağırlaştığı zaman bastonun manevra kabiliyeti kayboluyor. Yani mesela ben istiyorum ki bastonumla hem önümü hem sağımı hem solumu kontrol edeyim. Bu benim köyden kalma bir alışkanlığım. Hani köyde Hani biz körler düz yürüyemiyoruz ya sabit bir şekilde. Köyde arazi engebeli olunca yolun bilhassa sol tarafı uçurum oluyordu. Ya da nehre düşme tehlikesi oluyordu ona benzer. Dolayısıyla ben acaba uca doğru gitmiş miyim diye baston şeyde solu da kontrol ediyordum. Sağı da kontrol ediyorum. Önümü de kontrol ediyordum bastonla. Şehre yerleşince tabii yine kaldırımdan düşme tehlikesi de var. Ben istiyorum ki bastonuma manevra kabiliyeti olsun. Bastonu hızlıca hem geri çekeyim hem ileri atayım. Yere gelince geri çekeyim. Yere gelince ileri atayım. Yere gelince sağa sola hızlı şekilde sallayayım. Hem hızlı yürüyeyim hem bastonu yürüme hızıma göre sağa sol yaptırayım yerde. Ama büyük
Dolayısıyla hafif
bastonlar
olsun, uzun
hafif
olduğu zaman
olsun.
onun kontrolü zor oluyor diyorsun.
Evet. Çok kısa da sevmiyorum. Şöyle göğsüme gelecek kadar. Yani yere koyduğum zaman çok kısa olunca da bu sefer baston geride kalıyor. Öyle ki bastonu şöyle ileri doğru ittiğim zaman böyle elimle tutup da hafif şöyle ileri doğru ittiğim zaman orada sabit duracak ama sağa sola da hızlı hızlı gidip gelebilecek. Baston alırken kısa baston alıyorum. Şöyle karnıma gelecek kadar kısa baston alıyorum. Normalde o bastonları sevmem ben. Böyle iman tahtama gelmesini isterim. Standart ucu söküp ona tekerlek taktığım zaman baston zaten iman tahtama gelmiş oluyor. Dolayısıyla ben o bastonu rahat rahat hızlı hızlı kullanabiliyorum.
Bir hayal edemedim Habil ya, senin iman tahtanın uzunluğu, yani kaburgalarının uzunluğu bir tekerlek boyunda olamaz diye düşünüyorum. O
Hayır
yüzden
şöyle.
muhtemelen yani diyaframını biraz geçen, yani o iki kaburganın aşağıda birleştiği yeri biraz geçen boyda
Evet.
alıyorsun.
Evet.
İstediğinden birkaç santim daha kısa alıyorsun, öyle anlıyorum.
Evet, istediğimden birkaç santimden kısa alıyorum. Çünkü tekerleği takınca o uzayacak zaten. O yüzden istediğimden birkaç santim kısa alıp çünkü 6 nokta bastonu standart satıyor. Standart baston satıyor. Tekerleği ayrı satıyor. Dolayısıyla o bastonun ucunu koparıp yani lastiği koparıyorum.
Çıkartıp.
Yok ben zaten çıkmıyor. Silindir lastik takıp ondan sonra tekerleği takıp bastonun boyunu istediğim şekilde uzatmış oluyorum. Ondan sonra da kullanıyorum yani normal standart.
Peki, teşekkürler. Var mı başka kendi bastonunun uzunluğunu ya da ideal bastona dair fikirlerini söylemek isteyen? Şimdi ben ilk başta ben de 6 noktanın bastonlarından kullanıyordum. Ve 6 noktanın bastonları şu anda da o çeşitlilikte mi bilmiyorum. 1.15 ve 1.25 boylarında vardı. Bana da sen kısasın, hani sana 1.15 verelim demişlerdi. O zaman da 1.25 olanı kullanıyordum zaten. Bu 6 nokta bastonlarını bilmeyenleriniz varsa diye ahşap saplı, hala öyledir herhalde şu anda nasıl bilmiyorum. Uçları tekerleksiz 4D katlanabilen bastonlar, alüminyum bastonlar ve tabii işte katlanabilen haliyle. Bu bastonlardan kullanıyordum. Sonra bir tesadüf oldu. Almanya'da bir yakınımız bir şey getirmek istedi. Yani bana körlükle ilgili bir şey getirmek istedi. Ben de o zaman baston getir dedim. Gittiğinde de onu nereden şey yaptığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen az sonra bahsedeceğim. Cafer İleri'nin bir kitabı var. Türkiye'de görme engellerin bağımsız hareketi diye. Görme özürlerin bağımsız hareketi mi? Öyle bir şey kitap. Onu okumuştum. Oradan biraz esinlenmiştim. Amerikalı körlerden biraz esinlenmiştim. O yüzden 1.45'lik bir baston istedim. Ve öyle bir baston geldi gerçekten bana. O zamandan beridir. Şu anda artık 1,5 metre baston kullanıyorum. Boyum 1.63. 2006'dan falan bahsediyorum herhalde. 19, 2, yo, 20 yıl olmuş ya. 2006'ya girdik değil mi? 2026'ya girdik değil mi? 20 yıldır neredeyse boyum kadar bir baston kullanıyorum. Türkiye'de benim kadar bu kadar uzun baston kullanan başka hiç kimse de görmedim. Baston satan Mehmet Bey var. Baston yapan ve satan Mehmet Ulus. Onun da dediği 1.90'lık insanlar da rada baston verdim. Uzun baston sattım dolayısıyla. Ama hiç bu kadar uzun baston satmadım demişti. Ama herkese biraz daha uzun bastona fırsat vermesini isteyeceğim. Ama tabii Habil'in söylediği de yanlış değil. Bir açıdan eğer o şekilde kullanmak istiyorsak az sonra şeyden de bahsedeceğim. Kendi tekniklerimden de bahsedeceğim. O şekilde kullanıyorsak, yani bastonun hareketli olması, hafif olması işimize gelen bir şeyse, o zaman tabii daha kısa baston, daha hafif baston demek. Ama bizim bu işte göğsümüze gelmesi gerekir, iman tahtamıza gelmesi gerekir. Daha kısa bastonlar da işte diyaframın hemen üstü, yani iki memenin biraz altı ve biraz tam alt hizası ve üst hizası olarak iki boy baston öneriliyor. Bu şey nereden geliyor? İşte yine Caferilerinin kitabından. Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'de baston kullanımına, baston ve bağımsız harekete dair teknik anlatan ilk kitap o. Sonrasında da buradan derleme yapan Ahmet Ünüvar'ın kitabı var. Baston kullanmayı da, işte bir şeyleri aramayı da, o alçak kol, yüksek kol teknikleri vesaire, baston kullanma teknikleri, sağa dönme, sola dönme teknikleri falan gibi şeyleri de özel eğitimciler bu kaynaklardan alıyor diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla başka bir kaynak yok. En azından ben okuduğum zamanlarda yoktu diye söyleyeyim. Bunlar güzel kaynaklar. Fakat şöyle bir handikapları var. Bir yere bir şey yazıldığında sanki o şey tek doğru olmuş gibi oluyor. Türkiye'deki bilgi de hep oradan geliyor. İşte bu kitaptan geliyor. Cafer Hoca da aslında bayağı araştırmış. O kitapta bayağı şey derlemiş ve kendisi de Amerika'ya gidip oradaki körler ne yapıyor, orada bu işler nasıl yapılıyor üzerine araştırmış ve buraya Türkiye'ye geldikten sonra da körlere bağımsız hareket nasıl öğretilir üzerine çalışmış bir hocamız, abimiz. Diyelim sosyal hizmet uzmanı kendisi, kör değil ve onun kitabında böyle bir bilgi var. Sanırım birçok insanda bu bilgiye dayanarak iki boy baston öneriyor ve dolayısıyla çoğumuzun bastonu iman tahtasına geliyor ve bunu uzun baston olarak tanımlıyor o kitap. Dolayısıyla uzun baston kullandığını düşünenlerimizin çoğu işte o iman tahtası ya da orayı birazcık geçebilen, yani kendi boyundan yaklaşık 30-35 santim kısa baston kullananlarımızın şeyi buradan geliyor, bilgisi buradan geliyor. Ama şöyle bir handikap da var. 30-35 santim dedim. Türkiye'de yakın zamana kadar bu Kanada bastonları çeşitlilikleri gelinceye kadar aslında bulabildiğimiz en uzun baston 1.30-1.35 civarındaydı. Ama tabii ki 1.35'in üstüne hadi 40 santim ekleyelim, 1.75'ten uzun çok fazla kör var değil mi? Onlar ne yapıyordu? Onlar da daha işte o bastonları daha kısa olarak kullanıyorlardı. Baston boyu ile niye başladım? Neden önemli? Az önce Elçin Hanım'ın, işte Nurşen'in, Habil'in dedikleri çok doğru şeyler. Ne yapacağınıza, neyi görmek istediğinize, nasıl bir teknik kullanmak istediğimize göre baston boyu önem kazanıyor. Dolayısıyla yani o sadece bir çubuktan ibaret değil. Yani önümde tutuyorum ve değdiğim şeyleri bana ben çarpmadan önce gösteriyor diyeceğim sıradan bir çubuk değil. Dolayısıyla bastonu vurarak mı kullanıyorum? İşte tekerlekli mi kullanıyorum? Tekerleklerini nasıl kullanıyorum? Ne kadar alan taramak istiyorum? Nerede kullanıyorum? Bütün bunlar aslında bastonun özellikleri üzerinde etkili. Mesela daha uzaktan kenar takip etmek isteyen birisi için evet bastonun uzun olması önemli. Ama daha hareketli olabilmesi için elinde kolaylıkla kaldırıp indirebileceği ağırlığını taşıyarak bastonun kontrol edeceği, kullanacağı bastonun hafif olması gerekir. Ve tabii ki de dayanıklı olacaksa hafifliği nereden gelecek? Ya kullanılan malzemeden ya da her koşulda daha kısa bir baston kullanacak. Uzunluğa dair şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Yani dolayısıyla daha geniş bir alan taramak istiyorsanız daha uzun bir bastona ihtiyacınız var ve bunun aslında bir sınırı yok. Bize evet bir sınır söylüyorlar. Kaburga kemiklerinin yukarıda bittiği yer, iman tahtamızın olduğu yer, çenemizin biraz altı, işte boynumuzun altı. Buraya gelen bastonu bize öneriyorlar. Ya da iki göğsümüzün aşağıda birleştiği yer, diyaframımızın biraz üstü gibi bu iki boyu bize öneriyorlar. Ama bir baston boyu seçmenin aslında bir kuralı yok. İsterseniz dizinize gelen bir baston kullanırsınız. Ben eğilerek kullanmak istiyorum diyebilirsiniz.
Ben uzun bastonu pek tercih etmiyorum.
Hı
Yani
hı.
boyuma göre o iman tahtasından biraz daha yukarıda.
Hı
Evet,
hı.
ortalama bir şey daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Aktif olarak kullanıyorum. Uzun olduğu zaman elimden değen cisimlerin algılamasını azalttığını düşünüyorum.
Hı
Daha az
hı.
hissediyorum. Yakında olduğu zaman ve hani titreyen bir baston değil de titreyen dediğim hani çok sallanan.
Uzadıkça tabii şey oluyor değil mi?
Tabii algı
Salınımı daha
azalıyor.
büyük oluyor. Evet.
Salınım da büyük oluyor. Bir de sana dönüşümü de az oluyor. Yani oradan aldığın algı azalıyor.
Hı hı.
Çünkü uzak bir cisim oluyor. Sertliği daha az
Hı
anlıyorsun.
hı.
Yumuşaklığı toprak mı, beton mu veya kenar mı tam olarak hissetmediğin, kaçırdığın olabiliyor. Bir de büyük şehirlerde çok baston ziyan ettim bunun için. Artık çok kalabalık alanlarda gerçekten neredeyse kalem tipi kullanacak hale geldim. Çünkü direkt kazalara maruz kalıyoruz. Araba kaldırımların üzerinde hareket eden arabalar dahil olmak üzere insanlar basıp bastonlarımızı kırabilir. Sizin çok koruyup esirgediğiniz hatta yolda kaldığımda çok oldu. Aynı kıran kişiden yardım isteyip biraz da kızıp tabii ki beni o zaman otobüse götürme görevi sende diye şey yapıyorum yani ama tabii bir yedeğim evde oluyor bir yedeğim de işte oluyor en azından kendimi bir yere atmaya çalışıyorum bununla çok karşılaşmamak için de uzun kullanmamaya çalışıyorum bir de sürüyerek yaptığımız zaman yakın hani ayak aralığını açabilmek için şey daha iyi. Yine o kısa boy daha iyi ama tabii ki o göbek boyuna gelen veya iman tahtasından aşağıda olduğu zaman da bu sefer kaçırdığımız çok şey olabilir. O tehlikeli. Onu hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum kendi pratiğime göre. Onun için biraz uzun olup ama şey hani bizim de algılarımızın açık olduğu ve daha rahat kullanımımızı kolaylaştıracak şekilde bir şey olursa daha uygun olacağını düşünüyorum.
Tabii bu işte şey gibi yani burada bunları konuşalım istiyorum. Teşekkürler. Hepimizin çünkü farklı farklı tercihleri, farklı farklı üslubu var. İhtiyaçları da farklı farklı. Söylediğiniz şey
Vurarak
doğru.
artık azalttım çünkü onun gereksizliğine sadece kalabalık ortamlarda önümün açılması için kullanıyorum. Sadece sürüyerek çünkü zemin daha önemli. Bastığın yerin sağlam olması, boşluğa basmamak, aralara girmemesi için. Çünkü mantarlar olsun, diğer engeller olsun kaçıyor. Kesinlikle şey kaldırıldığı zaman. Bir de geniş zeminlerde bunu belki yine burada paylaşmıştım anımsamıyorum da geniş zeminlerde sürüyerek belli ritmik hareketi yaptığınız zaman dümdüz gidebiliyorsunuz. Yani eğer tam doğru gitmek istiyorsanız bu kolay bir yöntem. Hiç kaldırmadan bastonu hiç kaldırmadan ritmik şekilde giderseniz dümdüz gidebiliyorsunuz. Ama eğer kaldırdığınız zaman kesinlikle sapma oluyor.
ve belli iki tarafta da belli uzaklıkta açmak gerekiyor sanırım onun için.
Evet doğru.
Yani
Bilekten
sağa ne
o
kadar açtım, sola ne kadar açtım.
yo bilekten olacak. O
Hı.
ritmi yakalayacaksınız.
Hı.
Hep aynı şekilde gidecek.
Hı.
Tabii ki şey dış uyaranlar olabiliyor. Bir anda durdurabiliyorlar sizi. Şaşırabiliyorsunuz veya bir engel çıkıyor. Onun etrafını dolanırken yönünüz şaşırabiliyor. Tabii ki böyle de handikaplar var.
Hı
Yok değil.
hı.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Tam da işte söylediğim şey ye gelmiş oluyoruz. Yani neye ihtiyacımız var, nasıl yürüyoruz. Dolayısıyla nerelerde ne kadar bilgi toplamak istiyoruz. Topladığımız bilgiyi nasıl, ne şekilde toplamak istiyoruz. İşte Abdullah Bey dedi ki ben daha uzun bastan olduğunda şeyi anlamakta zorlanıyorum. Dokunduğum şeyin özelliklerini. anlamakta zorlanıyorum. Sertlik, yumuşaklık, işte çıkıntı, girinti vesaire gibi. Dolayısıyla bastonun tek amacı bu değil mi yani? Dokunduğu yer hakkında elimize bilgi taşımak. Asıl buradan mı başlamalıydım? Galiba güzel oldu bunu hatırlamak. Bundan hiç bahsetmemiş olmak kötü olurdu. O zaman başa sarıyorum ve şundan bahsetmek istiyorum. Biz bastonu ne amaçla kullanıyoruz? Bu konuda önce buraya sorayım. Ne amaçla kullanıyoruz? Beyaz baston ne işe yarar?
Bence bastonu ben görmek için kullanıyorum. Hani gözünle görmek, bastonla görmek ya, biraz o. Önümde kaldırım mı var, zemin engel var mı, başka işte bana yol gösteren, işte diyorum önümdeki şeyleri bana gösteren, önümde ne olduğunu gösteren bir şey.
Rehber.
Rehber, aynen öyle, rehber. Ve dediğim gibi hani
Evet,
hakikaten
bizzat kendisi
önümde
dokunarak, yani bizzat kendisinin değdiği yerler hakkında bana bilgi taşıyor
bir
diyorsun.
veriyor. Bilgi veriyor. Onları görmemi sağlıyor.
Evet.
Onların ne olduğunu anlamamı sağlıyor aslında.
Başka? Doğru.
Güven de veriyor aynı zamanda.
Güven de veriyor. Evet, bu da doğru. Başka? Bir dolaylı işlevi, dolaylı değil de yaptığı yine şeylerden bir tanesi, etraf hakkında verdiği bilgilerden bir tanesi de daha dolaylı. Dokunduğu şeyi doğrudan burada bu var diye elimize taşıyor bilgiyi. Dokunsal bilgiyi, titreşimde vesaire, işte sertlik, yumuşaklık gibi. Bir de ses çıkararak etraftaki nesnelere o sesin çarpıp bize dönmesi yoluyla etrafımızdaki büyük nesneler hakkında, hatta bazen küçük nesneler hakkında da sesle bilgi taşıyor. Biz onunla mesela şunu yapanlarınız var mı? Ben yapıyorum. Bazen işte bir yerden, bir şeyden, önümde araba var mı yok mudan, duran arabadan bahsediyorum. Emin olmadığımda ya da bir şey var mı emin olmadığımda bastonu yere vuruyorum ki o ses bana dönsün. Ama ille de böyle vurmak gerekmiyor. Zaten sürürken, kullanırken bir çıkardığı bir ses de var. O sesin yayılımına göre, dağılımına, bir yerlere çarpıp dönmesine göre de bir bilgi taşıyor. Ama bir işlevi daha var.
O sesle ilgili gerçekten haklısın ya, yani araba varlığını o gerçekten seni geliştirdiğim bir yetenek, harika da bence. Onu çok denemedim ya da farkında değilim öyle bir şeyin, ama şeyi tabii ki anlıyoruz. Köprü altı gibi, hani daha doğrusu nasıl, köprü altı, evet ya,
Yani
bir
üzeri kapalı bir yerden geçer.
böyle kapalı yerden geçerken kısımlara anlıyorsun o sesin çarpma gibi şeylerde. Bir yandan bastın sayesinde onu da fark etmiş oluruz giderken aslında.
Doğru, bir işlevi daha var.
Bulmaca gibi oldu.
Evet. Mesela hiç şöyle bir şey rastladığınız oldu mu? Yolda herhangi bir sebeple birinin size bir şey söyleyip sonra "ha pardon" dediği oldu mu?
Kör olduğumuzla ilgili karşı tarafa bilgi veriyor, değil mi?
Evet. Evet, çünkü aslında
Tanıtıyor.
evet, yani bizim kör olduğumuzu insanların bilmesi neden önemli? Birincisi zaten trafikte
Karşıdan
şoförlerin bilmesi
karşıya
önemli.
geçerken.
Evet, şoförlerin bilmesi önemli. Yani ben onu duyamayabilirim. Onun beni görmesi gerekeceği konusunda bilgi sahibiler. Herhangi bir yayaya davrandıklarından farklı davranmaları gerekebilir. Yani mesela selektör yapmamayı akıl edebilir. Genelde etmiyorlar gerçi ama. Ya da işte ne bileyim, yavaşlarken işte bizimle göz teması kurarak ya da geç geç işte demeyeceğini, durması gerektiğini filan bilecek. Yine yayalar aynı şekilde. Kör olduğumuzun bilinmesi, bazı insanlar "o çekilsin" diye yürüyor da bayağı bodoslama. "Bana ne ya, onlar önüne baksın" diye yürüyebiliyor bazı insanlar. Ama elinize bastonu gördüğünde, beyaz bastonu gördüğünde "bana ne ya, o çekilsin" ihtimali de azalıyor. Bu açıdan da kör olduğumuzun bilinmesi önemli. Çünkü birçok sosyal kazaya da neden olan bir şey, sokakta birine çarpmak. Örneğin birinin hatta üstüne yürümek, üstüne yürümek, sessiz telefonuyla uğraşan birini duymadıysanız ona çarparsınız ve bu elinde baston olmayan birisi için Ciddi bir kavga nedeni, gerginlik nedeni, hatta belki bazı durumlarda yaralanma nedeni de olabilir. O açıdan kör olduğumuzun bilinmesi önemli bir şey.
Bir
Yardım
de
ister tabii.
öyle
Buyur. Buyur abi.
bir şey var. Birinin koluna giderek, birinin elini tutarak gittikleri zaman hani kör olduklarının anlaşılmayacağını düşünen hani iki insan yan yana yürüyor işte diye düşünüleceğini hesap ediyorlar. Bazı ailelerin çocuklarına bastonu vermek istememeleri, bu konuda şiddetli tepki göstermelerinin altında yatan sebep de yani çocuklarının dışarıdan kör olduğunun bilinmesini istememek. Yani hani çünkü annesiyle babasıyla el ele yürüyen, kol kola yürüyen bir insan ya da yanındaki bir insanla kol kola yürüyen bir insan hani kör olduğu dışarıdan anlaşılmayabilir ama elinde baston varsa o baston her adımda sahibinin kör olduğunu haykıracak.
Söyleyecek.
Dolayısıyla gerek bu baston kullanmaktan utananlar, insanlar gerek bunların işte çocukları hatta yetişkin olsa bile elinde baston gördüğü zaman şiddetli tepki gösteren ebeveynlerin asıl motivasyonu dışarıdaki insana kör olduğunu hissettirmemek, duyurmamak, bilinmesini istememek.
Ya bu kadar genellemeyebiliriz. Böyle olan insanların olduğunu biliyoruz tabii ki ama bu da bizi dinleyen bir sürü insan olabilir. Bu kayıtları dinleyen ve tek nedenin bu olduğunu hele ki o insanlardan biri değilsek, bildiğim kadarıyla sen baston kullanmaktan utanan birisi değilsin Habil. Dolayısıyla hani o insanlar adına, o kişi olmayan insanlar adına böyle çok kadar büyük genelleme yapmasak güzel olur ama dediğin türde insanlar tabii ki var. Yani bastonunun yüzünden kör olduğunun anlaşılmasını istemeyen, dolayısıyla bastonu bu sebeple kullanmayan kişiler ya da yanındaki kişinin bu sebeple baston kullanmasını istemeyen insanlar evet var ama kendisi baston kullanmak istemeyen, utanan insanların ya da yanındakinin baston kullanmasını istemeyen, bundan utanan, buna karşı koyan insanların asıl motivasyonu budur diyebilecek kadar genelleyemeyebiliriz. Birçok neden olabilir ama dediğin doğru, o şekilde insanlar var. Umarım o insanlardan bir kısmı bizim özellikle de ilk 2 haftaki oturumlarımızı, ilk 2 oturumumuzu dinler ve oradan kendileri için bazı paylar çıkarırlar. Ve aynı zamanda tabii engelsiz erişimin birçok etkinliğini takip edip kör olmanın utanılacak bir şey olmadığını, bizim hepimizin zaten tam insanlar olduğumuzu, diğer insanların biz ne yaparsak yapalım hakkımızda birçok yorumlar yapabileceğini zaten umarım bütün bunları izleyerek görürler. Ama öyle bir genelleme yapmayalım. Asıl motivasyonu şudur demeyelim. Bazılarının asıl motivasyonu bu olabilir, doğru. Ama herkesi için böyle genellemeyelim. Teşekkürler ama bunu hatırlattığında iyi oldu. Bunu burada dile getirdiğimizde iyi oldu. Nereden devam ediyorum? Dikkatim dağıldı. Baston bir de bu işe yarıyor demiştik. Bizim kör olduğumuzu karşı tarafın bilmesine yarıyor. Peki daha temel bir soruya da gelelim. Dedik ya işte bizzat bir şeye dokunuyor, elimize bilgi taşıyor ve o şeyin ne olduğu konusunda yani görmemize yarıyor bilgisi. Bunu baston nasıl yapıyor? Hiç kullanmamış birine nasıl anlatırdınız? Elimde bir çubuk var ve ben onunla bir şeye dokunuyorum, o şeyin ne olduğunu anlıyorum filan. Bunu daha önce hiç baston kullanmamış, bastondan nasıl bir bilgi alması gerektiğini bilmeyen bir köre ya da bir kör yakınına nasıl anlatırdınız?
Ben şöyle anlatırdım. Dokunduğum şey de direkt zihnimde canlanıyor zaten ne oldu ve dokunmayla şu biraz teknik bir şeye giriyor olabilir ama bence çok da girmiyor. Günlük hayatta şey yapıyoruz. İşte dokunmayla görme aslında zihnimizde aynı yeri çalıştırıyor. Aslında gözün yaptığı şeyi dokunarak yapıyoruz. Doğal olarak dokunduğum zaman da o şeyi görmüş, bilmiş, anlamış oluyorum. Bu tabii ki rengi anlamında değil ama oradaki nesnenin varlığı ya da nesnenin neye benzeyebileceği, nesnenin dokusu, yumuşaklığı, sertliği gibi, mesafesi, yüksekliği, alçaklığı gibi şeyleri bastonun ucunun geldiği yerde
hissediyorsun. Karıştırdım mı? Dokunduğun anda hissediyorsun aslında. Ama bu da tabii ki ilk etapta elini alır almaz bunu hissedeceksin demek bence çok doğru olmaz. Çünkü bu da zamanla geliştirdiğimiz bir pratik. İlk günlerde bastonu ilk elimize aldığımızdaki o dokunarak bildiğimiz bilgiye şimdiki kadar sahip değildik. Bu zamanla geliştirdiğimiz bastonu kullandıkça ve körlükle ilgili yeteneklerimiz de arttıkça gelişen bir şey. Onu da
Yani deneyimin kaçınılmaz olarak getirdiği yetkinlikten bahsediyorsun.
kesinlikle onu isterdim yani.
Dokunmamı sağlıyor diyorsun. O zaman teşekkürler. Yeni bir soru geldi. Benim parmak uçlarımda bir sürü sinir var. Dokunduğum zaman o şeyi iletiyor. Parmak ucumla dokunuyorum yanağıma. Diyorum ki ha bu bir deri, cilt, insan cildi. İşte pürüzsüz, üstünde çok minicik minicik işte ne bileyim kabukçuklar var. Bakıyorum işte kaşlarımda elime şeyler geliyor. Tüyler geliyor, kıllar geliyor. Ha, o zaman evet burası benim kaşım diyebileceğim bilgiler taşıyor. Peki yani baston dediğimiz şey canlı bir şey bile değil. Nasıl dokunuyorum onunla? Bunu kim böyle bir şeyi kim açıklar? Nasıl anlıyorum yani? Parmak ucum gibi bir şey değil.
Baston bence elimize his veriyor. Yani bir sertlik, bir titreşim verdiği şeyle önünde bir engel mi var? Yukarı mı gitti, aşağıya mı gidiyor? Hani çukur mu var, merdiven mi var? Boşlukta mısın? Ya da önüne bir sert bir cisim mi geldi? Onları hissettiriyor ki güvenle yürüyebilmeni sağlıyor. Yani bu şeyin ne olduğundan ziyade önünde bir şey var mı? Bu şey büyük bir şey mi? Çarpabileceğin bir şey mi? Başıma çarpabileceğim kadar büyük mü? Örneğin bir direk mi? Uzunluğu veya baston aşağıya düştüğünde evet bir kaldırım var, bir merdiven var gibi bunları hissetmemi, zemini görmemi sağlıyor bence.
Şimdi
Evet,
şöyle
harika.
baston yolda yürürken mesela baston sağ sol kullanıyoruz ya ki ben herkese tabii herkesin kendi kullanma tekniği vardır ama kısaca sarkaç baston tekniğini öneririm. Çünkü hani sürekli bütün yeri taradığınız için. Bastonu mesela yerde şey yapıyorsunuz bir tıkırtı geliyor. Baston böyle bir yükseltiye çarpıyor. Bakıyorsun rogar kapağıymış. Ve oraya bir vuruyorsun böyle ki yani acaba sağlam mı? Hani üstüne bakınca aşağı düşebilir mi, düşer miyim diye. Ya da bir internet kablosunun kutusuymuş. Çünkü kablo yer altına geçiyor ya. Yolda gidiyoruz. Baston tın diye bir şey de ya bu işte elektrik direğiymiş ya da işte trafik ışığı direğiymiş. Şimdi diyorsun, mesela baston bir anda böyle aşağı doğru eğiliyor ha önümde şey var yokuş var. Baston eğilmiş oluyor. Giderken birdenbire mesela baston bir şeye tosluyor. Tabii o ara göğsümüze de diğer ucuyla vuruyor. O da nedir? İşte mesela ya bir duvardır ya bir basamaktır. Biraz yüksek bir basamak ya da başka bir şeydir. Bunlardan biz nasıl hareket etmemiz gerektiğini fark ediyoruz diye düşünüyorum. Yani mesela baston kullanma tekniklerinde mesela ne vardır? Merdiveni inerken bastonu aşağı bırakırız elimizle. Böyle biz inince baston önümüzde tık tık tık iner. Baston düz zemine geldi mi böyle artık baston düz sürtünmeye devam etti mi anlarız ki ha, merdiven bitiyor bir iki basamak sonra. Ona göre kendimizi ayarlarız. Ya da böyle yukarı doğru çıkarken baston bir adım önümüzde olur. Bir adım önümüzde çıkar. Sonra baston dik bir şekilde düz bir zemine durdu mu anlarız ki orada merdiven bitiyor. O şekilde yolumuzu buluruz. Yani en azından bir engele çarpmadan, düşmeden.
Şurada deneme yapalım. Benim burada bir tane ince çok kalem tipi bir bastonum var. Açmadan bu açarsam çok uzun olacağı için şey yapacağım. Birkaç tane gören insanlar varsa diye göstererek yapacağım. Yoksa da ama aynı zamanda da anlatacağım. Şimdi tabii yolda yürümüyorum. Şeyle gidiyorum. Elimde tuttuğum bir şeye vuracağım. Şimdi bastonu kullanıyorum. Gidiyorum önümü tarayarak masada ve bir şeye çarptı. Bardak var. Bastonu sert bir şeye çarptığımda az önce Habil demişti. Tın diye bir ses geliyor. Dolayısıyla bu şeyin sert bir şey olduğunu anlıyorum. Zaten çarptığı sesten anlıyorum her şeyden önce. Aynı zamanda bu şeyin köşeli mi, dikdörtgen mi ya da yuvarlak hatlı bir şey mi olduğunu anlamak için ne yapıyorum? Etrafından Şöyle bir bastonu sürüyorum. Bastonum kayarak etrafından dolaşıyor, arkasına doğru geçiyor. Dolayısıyla bu silindirik bir şey belli ki. Bu bir direk olabilir, işte ne bileyim, yuvarlak bir çıkıntı. Bunu anlıyorum. Ya da bastonum bir engele çarptığında, şimdi yürürken sağa sola bakıyorum, devam ediyor. Yukarı kaldırıyorum, hala devam ediyor. Bu demek ki yüksek bir engel. Yani o zamana kadar kulağımla duymadıysam, çünkü olabilir henüz o duyularımızı o şekilde kullanmayı öğrenmediysek ya da etraf çok gürültülüyse, ne yapıyorum? Bastondan bilgi alıyorum. Uzattım sağa sola, kolumu açabildiğim yere kadar açtım. Hala o çıkıntı devam ediyor, takılmaya devam ediyor. Yukarıda biraz kaldırdım. Kaldırım olabilecek bir yere kadar da kaldırdım. O hala devam ediyor. O zaman tamam, bu bir duvar, üstüne çıkabileceğim bir şey değil. Bir basamak değil. Dolayısıyla belki bir çiçeklik, belki bir şey. Çiçekliğin de belki boyunu anlayabiliriz. Dolayısıyla oraya kendim çarpmadan bastonu dokunduruyorum. Tam da aslında bu işe yarıyor. Benim bir engele vücudumla çarpmazdan ya da onunla temas etmezden önce temas edip orada bana ne olduğuna dair bilgi vermesi için kullandığım bir araç. Ve işte titreşim gibi, ses gibi, dokunduğumuz şeyin o sertliği gibi. Çünkü mesela şimdi elimde bir kitap var demiştim. Bir şeyde bardağa çarptığımda çıkarttığı sesi de çıkartmıyor. Tabii yine ses gelmiyor buradan ama hayal ederse edecek olursanız işte baston gibi ya da herhangi bir çubuğu, mesela bir kalemi bardağa vurmakla kitaba vurmak arasında da fark var. Dolayısıyla taşa vurmak, toprağa vurmak, çimene vurmak, işte yerdeki o tartan piste vurmak, ahşaba vurmak, metal mazgala vurmak, hatta su birikintisine vurmak arasında fark var. Bütün bunlar bize aslında birçok bilgi taşıyor. Nerede yürüdüğümüz, etraftaki sınırlar neler? Mesela bir yolun kenarındaki toprak yolu, taş bir yolun ya da asfalt bir yolun kenarındaki toprak yolu takip etmek, belki çok ciddi bir yükselti farkı yoksa bile mümkün olabiliyor bu sayede. Çünkü zaten oraya dokunduğumda ayağımla da anlayabiliyorum. Bastığım yer yumuşak mı, kaygan mı, işte sert mi, nasıl bir yer? Bastonla da ayağımla anladığım kadar bilgiyi aslında anlayabiliyorum. Peki bu temel... buyur Yavil.
Baston bazen bizim yerimize kendini feda da ediyor. Yani araba mesela bizim ayağımızın üstünden geçeceğini yola bastonu uzattığımız için önce ayağımızın önce bastonu uzatıyoruz. Araba bastonun üstünden geçiyor. Hani biz bastonumuz kırıldı diye üzülüyoruz ama aslında eğer baston kırılmasa hani kırılan bizim ayağımız olacaktı belki Allah korusun. Hani bizim bir arkadaş vardı böyle bir arkadaşla gidiyoruz. Kör bir arkadaş da baston ucuyla arabaya dokundu. Araba vıy vıy vıy vıy yapmaya başladı. Dedim ya baston da bu da araba vıy vıy yapıyor. Dedi ki biz ayağımızı sefer biz vay vay yapacağımız araba vıy vıy yapsın bir şey olmaz dedi.
Doğru. Peki bu temel bilgiyi de en başta vermek yerine şeyin ortasında verdikten, bunlardan bahsettikten sonra hani az önce dedik ya, işte bastonu kullandığımız tekniğe göre boyu önem kazanıyor, işte ya da kazanmayabilir de, işte bu elimizdeki bastonun boyunun bizim kullanacağımız tekniklere bazı etkileri de olabilir demiştik. Ve işte burada az önce kalem tekniği, sarkaç tekniği, nokta tekniği gibi şeylerden bahsetmiştik. Bunlar neler diye kısaca bir bahsedecek olursak. Nokta tekniği bizim daha önce artık sanırım tekerleksiz baston, gerçi Habil dedin değil mi, 6 nokta hala tekerleksiz satıyormuş. Ayrıca tekerlek satıyor. Dolayısıyla hala tekerleksiz baston üretiyor. Yani ucu hareketsiz, normal çubuğun, benim şu anki elimdeki bastonun da ucu hareketsiz, bu çok ince bir baston olduğu için. Bastonun genişliğinde, kalınlığında yuvarlatılmış bir uçla bitiyor. Bu farklı şekillerde olabilir. Bu şekilde bir uçla kullandığımızda yerde sürmek çok zorlaşıyor. Birçok yere takılıyor. Örneğin taş döşeli yollara, aralarına takılıyor, mazgallara takılıyor, birçok şeye takılıyor. O yüzden bastonun bir yerlere takılmaması için ve aynı zamanda etraftan gelen sesleri duymak için kullandığımız bir teknik. Bastonu yerde sürmek yerine önümüzde, bunu da genellikle nasıl yapıyoruz? Önümüz dediğimiz şey sadece ayağımızın, parmağımız, ayak parmağımızın ucu değil. Biz o bastonla basacağımız, geçeceğimiz yerin dedik ya bizden önce dokunsun diye, engellere bizden önce temas etsin diye kullanıyoruz. Dolayısıyla bütün vücudumuzun genişliğinde, hatta biraz daha geniş bir alanı taramamız lazım. Dolayısıyla vücudumdan hafif omuz açıklığımı, dirseklerimi hafif omuzlarımdan kenarlara doğru açarsam, yani sağımda solumda bir 10-15 santim kendi vücut genişliğimden her iki tarafta da 10-15 santim kadar daha geniş, en az tabii bir alanı taramam lazım. Bunun için de sürekli bastonu soldan sağa, sağdan sola doğru götürmem lazım ki her adımda ben basmadan önce o baston bir yerlere dokunmuş olsun. Nokta tekniği denen şeyde ne yapıyoruz? Sürekli kaldırıp bastonu sağa sola, bir de şeyi de var galiba değil mi? Ortayası da var onun. Küçük aralıklarla, çok büyük olmayan aralıklarla, bunun bir tanesi aslında bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yapanlar var ama bunu çok önermiyorum. Mümkün olduğunca küçük aralıklarla bastonu yere vurmak, o sağdan sola aralık içerisinde öyle yürümek. Bu yine dediğim gibi bastonunuz tekerleksizse ya da etrafta ses duymaya ihtiyacınız varsa, bastonla çıkardığınız seslerin size dönüşünün taşıyacağı bilgiye ihtiyacınız varsa bu tekniği kullanmak mümkün. O bilgiye nerede ihtiyaç duyarız? Örneğin çok geniş, yerde herhangi bir belirti olmayan ve bastonu sürüyerek yeterli ses duyamadığımız, genellikle de kaygan zeminler oluyor bu zeminler. Öyle yerlerde gittiğimiz yöne dair bilgi sahibi olmak için kapalı mekanlar örneğin bu açıdan önemli olabilir o nokta tekniği için. Sarkaç tekniğine yine işte sağa sola götürüp getirirken yere sürüyerek kullanmak. Önceki şeyler, kaynaklar, tekerlekli bastonlardan önceki kaynaklar bunun kapalı alanlarda, düz zeminlerde kullanılabilecek bir şey olduğunu söylerdi. Ama az önce de dediğim gibi o teknik aslında bize etraftan düz, kaygan sesi almakta zorlandığımız geniş alanlarda çok da fazla ses taşımadığı için aslında o kadar da iyi bir teknik olmayabilir. Ama rahattı. Yani tek bastonun ağırlığını taşımamız gerekmiyordu. Ve baston da sağa sola takılmıyordu tekerleksiz olduğu zamanlarda. Ama şu anda bizim bastonlarımızın çoğunun yani artık daha doğrusu bastonlarımızın ucuna tekerlek takabilecek durumdayız. Ve tekerlekler artık çok erişilebilecek kadar yaygın. Dolayısıyla bu teknik bastonumuzun takılacağı işte bir yemekhane gibi, restoran gibi, sandalye, masa bacakları ya da işte sık bir çalılık orman gibi bir açık alan ya da çok kalabalık alanlar dışında önümüzün geniş olabildiğini bildiğimiz her yerde, engebeli ya da engebesiz her yerde kullanabileceğimiz bir teknik sarkaç tekniği. Sarkaç tekniğini kullanırken ne yapıyoruz? Adını bilmenin çok önemi yok. Aslında bastonun temasını yerden kesmeden kullandığımız bir teknik. Bunu yaparken özellikle ne yapıyoruz? Aslında bastonu genel olarak tutar, genel olarak değil mi? Kalem dışında ne yapıyoruz? Şimdi bastonu nokta tekniğiyle de kullansak, yani yere vurarak da kullansak, yerden hiç temasını kesmeden de kullansak, onun gidip bir engele takılıp ilerleyememe ihtimali var. Az önce Habil ne demişti? Mesela bir yere takıldı kaldı, öbür ucuyla da göğsümüze değdi, battı, çarptı dedi. Tabii ki bu bahsettiğimiz şey bastonun elimizle tuttuğumuz tarafı, vücudumuza yakın tarafı öyle çok keskin bir şey değil. Yani batarsa bir şey olmaz ama niye durup dururken batsın ve bizim ağırlığımızla neden eğilsin? Bizim ağırlığımız ve önündeki engel arasında takılıp, çünkü bazen de hızlı yürüyoruz. Neden eğilsin, zarar görsün ya da biz neden zarar görelim? Bunun olmaması için bastonu tuttuğumuz eli kolun yanında tutmak önemli. Sabit tutmak. Yani şey vücudumun önünde tutmamam. Dolayısıyla o bir engele takıldığında gelip benim işte boyuna göre bastonun, göğsüme, karnıma, işte ne bileyim omzuma takılmaması için, çarpmaması için, saplanmaması için kolumu vücudumun yanında tutmam, önünde değil de yanında tutmam önemli. Ve baston tutarken mümkün olduğunca kolumu serbest bırakmam önemli. Bastonumu kolumdan değil de, yani kolumu hareket ettirerek, dirseğimi hareket ettirerek değil, bileğimden daha serbestçe hareket ettirmek önemli. Ve bastonu da yine tutarken de ne sımsıkı kavrayıp elimde bir şey bırakacak şekilde, işte sıkmaktan gelen bir gerginlik ya da acı gerilme bırakacak kadar sıkı, ne de çok gevşek bırakıp elimden en ufak bir takılmada düşecek kadar gevşek olacak şekilde. Yani çok sıkı değil, çok gevşek değil. Bastonu iyi kavrayabileceğim, elimden düşürmeyeceğim ama elime de zor gelmeyecek bir sıkılıkta tutmam önemli ve kolumu da rahat bırakmam önemli. İlk başta başladığımızda bütün vücudumuzun kasılması, kolumuzun ağrıması, elimizin ağrıması çok muhtemel. Çünkü alışkın olmadığımız bir şey yapıyoruz. Üstelik de alışkın olmadığımız bir şey yaparken içimizde bazı korkular taşıyoruz. Düşecek miyim? Doğru şeye dokundum mu? Az önce ayağım tökezlemişti, yine tökezler mi? Ah, düşüyordum gibi sürekli içimizde bazı duygular taşıyoruz ve bunların vücudumuzda izleri var. Bunlar bizde her an bir kazaya hazırlıklı olmalısın gibi bir tetiktelik yaratan duygular, hisler ve düşünceler. Dolayısıyla bunların bizim ve biz tehlikedeyken vücudumuz genellikle kasarız. Çünkü niye? O kaslardaki gerginliğe ihtiyacımız var. Az sonra kaçacağız ya da düşerken sağlam düşmemiz lazım. Sıkı olmamız lazım. Otomatik olarak vücudumuzda kaslarımızı kasarız. Ama bu da bir yorgunluğa ve doğru kasmadığımızda, tabii çünkü orada böyle bir spor yapıyormuşuz gibi kasmıyoruz. Farkında bir kasma yapmıyoruz. Dolayısıyla bu yorgunluk getiren, rahatsızlık getiren bir kasılma olmuş oluyor. O yüzden kendimizi yeni başladığımız zamanlarda, baston kullandığımız zamanların sonrasında çok yorgun hissetmemiz, bazı yerlerimizin ağrıdığını hissetmemiz çok olağan. O yüzden de mümkün olduğunca bunları farkında olmamız önemli. Benim ilk başlarda, ilk zamanlarda belim çok ağrırdı mesela. Bunun kısmen şu anda anlattığım şeyden olduğunu düşünüyorum. O kasılmadan olduğunu düşünüyorum. Kısmen de bastonumu doğru kullanmamamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Hatta kısa baston kullanmamdan kaynaklandığını da düşünüyorum. Çünkü o zamanlar çok daha fazla öne eğiliyordum. Bu arada öne eğilmek de, ya da iyice geri, vücudumuzu geri atmak üst kısmını, çünkü kafam çarpmasın. Bu da bir ihtimal. Bu öne eğildiğimizde daha yakınım yere, daha iyi duyuyorum ya da yere daha yakın olursam daha iyi düşerim, daha az düşerim gibi bir içgüdü, ya da vücudumun üst kısmını çarpmamalıyım, kafamı çarpmamalıyım gibi kendimizi bir böyle bir geri atma, omuzlarımızı geri atma ve öyle bir kasılma da yaşıyor olabiliriz. Bu kasılmaların farkında olduğumuzda kendimizi rahat bırakmak da mümkün, ya da aynı zamanda baston kullanmak çok yorucu bir şey deyip ondan vazgeçmek de mümkün. Ama aslında mesele bizim o içinde taşıdığımız kaygılar ve vücudumuzun alışık olmadığı bir hareketi de beraberinde öğrenmeye çalışıyor olması.
Şimdi
Buyur abi.
şöyle bir şey var. Mesela hani bastonun hani lastiği böyle uç lastiği böyle yuvarlak olur ya böyle kol geçecek şekilde.
Evet.
Şimdi mesela biz o lastiğe ben eskiden geçirmezdim de şimdi geçiriyorum. Kolumuzu geçiriyoruz. Niye? Çünkü yolda giderken baston bir yere
Düşerse
takılır da
kaybetmemek
düşerse
için.
kaybetmemek için. Bir de hani Düştüğü yer de mühim. Hani
Hı.
kaotik bir ortamda düşerse, ya ben mesela başıma geldi, ışıklardan geçerken tam böyle trafik durmuş, ben karşıdan karşıya geçiyorum, kırmızı bana yanıyor, kolumda da başka bir görme engelli arkadaş var, bir anda bastonumun lastiği koptu ve bütün parçalar asfaltın ortasına dağıldı, onlar
Wow.
patlattı falan filan. Yani böyle kaotik bir ortamda da, yani kalabalık insanların olduğu, arabaların vızır vızır geçtiği bir kaotik ortamda da baston elimizden düşebilir ve onu oradan alma imkanı da bulamayabiliriz. O yüzden şey yapıyoruz, böyle bastonu kolumuza takıyoruz ki hani böyle elimizden düşmesin,
Hı.
sabit kalsın,
Mantıklı, aynı
alabileceğimiz.
zamanda şey için de mantıklı tabii. Mesela merdivende düşerse de o patır patır aşağı gidecek ya da yüksek bir yerden aşağı düşebilir ya da mazgal gibi bir yerin arasından, tabii o kadar geniş bir mazgal var mıdır bilmiyorum ama yine de olabilir öyle ihtimaller. Yani geri alamayacağımız bir yerden ya da yerde elimizle aramaktan daha kolay bir şey. O yüzden evet, dediğin şey doğru olabilir. Bana çok konforlu gelmiyor baston tutma tekniklerim yüzünden, değiştiriyorum çünkü sıklıkla. Çok konforlu gelmiyor, o yüzden takmıyorum ama haklısın. Ama ben de o şeyi parmağımı geçiriyorum araya, bir tane parmağımı geçiriyorum genellikle. Şimdi araya böyle şey aldık, bilgi aldık, kasılıyoruz bilmem ne falan ama aslında şeylerden bahsediyorduk. Baston kullanma tekniklerinden bahsediyorduk. En son sarkaçtan, yani bastonun ucunu yerle temas sını kesmeden sağ sol taramasını yapmaktan bahsediyorduk. Bir de kalem tutuşu var. Benim uzun baston kullanmamın kullanmaktaki en işimi kolaylaştıran tekniklerden bir tanesi kalem tekniği. Bunu ne zamanlar kullanıyoruz? Az önce demiştik ya, işte sarkacı kullanmayacağımız yerler. Bastonun çok fazla takılacağı, insan bacağı, şey bacağı, sandalye, masa bacağı ya da işte çalılık, şey gibi, ağaç gibi vesaire gibi bir şeylerin altına girip ya da arabaların, duran arabaların altına girip oradan onu çekip sağ sol yapmamızı zorlaştıracağı alanlarda sürekli olarak işte kaldırıp indirip kaldırıp indirip gibi bir şey yapmamız gereken alanlarda kullanacağımız bir teknik. Bastonu dik tutuyoruz, neredeyse dik tutuyoruz. Ben uzun baston olduğu için tamamen dik tutabiliyorum ve yine önümüzde bastonu sağa sola açıyoruz ama bu sefer bastonu eğimli bir biçimde, yani kolumuzu aşağı salarak değil de bastonu dimdik tutuyoruz ve önümüzdeki alanı yine bu kez bastonun ucuyla yere dik olarak tarıyoruz. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Normalde bastonun eğimli tuttuğumuzda, yani kolumu saldım, şey elimde ya da dirsekten kıvırdım, bu da mümkün. Bastonun üst kısmı elimde, o bir yere açı yapıyor. O açıdan daha yüksekte olan ama vücudumun çarpabileceği, mesela omuz hizamda olan bir engele, örneğin bir arabanın kasası, kamyonun kasası temas edemiyor baston. Kalem tutuşunda bastonun boyu kadar olan engellere doğrudan temas etmiş oluyor. Bu aşamada kalem bastonda, uzun baston kalem tekniğinde kesinlikle çok işlevsel ve aynı zamanda benim en çok sevdiğim, uzun bastonda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda da kalem tekniğinde normalde dik tuttuğumuz için bastonun o uzunluğunu kullanabildiğimiz o açıyı da kullanmadığımız için bastonun uzunluğu, ya kısa baston daha doğrusu, kısa baston bize çok daha az alan taramamıza imkan veriyor. Açı yaptığımızda alan değişiyor, şey genişliyor. Ama yere dik açıyla tuttuğumuzda ya da dike çok yakın bir açıyla tuttuğumuzda bastonun bütün uzunluğu aşağıdan yukarıya doğru geldiği için tarayabildiğimiz alan kısalmış oluyor. Ama bu da az önce Habil ne demişti, köyde filan ya da işte ne bileyim çok dümdüz olmayan yerlerde tehlikeli de olabilir. Çünkü ayağımızın basacağı her yere kontrol edememe ihtimali doğar. Dolayısıyla uzun baston olduğunda ben herkese uzun bastona bir fırsat vermesini yine önereceğim. Tabii ki herkesin ihtiyacı başka başka Ama gerek kendiniz için alacağınız herhangi bir bastonda, gerekse işte ne bileyim bir arkadaşınızda bulduğunuzda denemek için iyi bir fırsat olabilir. Dediğim gibi ben 19-20 yıldır bu boyda upuzun bir baston kullanıyorum. Vücudum boyumdan 13 santim kısa bir baston kullanıyorum. Dolayısıyla kalem tekniği dedik, işte dik kullanarak bastonu önümüzdeki engellere temas etmemize yarayan bir şey ve uzun bastonda dediğim gibi oldukça geniş bir alanı bastonu dik tutarak tarayabiliyorum ve bastonun yüksekliği boyunca herhangi bir engele baston temas edebildiği için şey de oluyor, daha güvenli de oluyor. Teknikler de bunlardı. Ama aynı zamanda yani bunlar da insanların zaman içerisinde kullana kullana keşfettiği şeyler. Bir başkası, aranızdan birisi, ya ben bir de şöyle kullanıyorum, şöyle yerlerde de bu işime yarıyor diyebilir. Dolayısıyla baston, biz bu üç tekniği saydık diye genellikle böyle bir rehberle, bir öğretmenle çalışanlarımız bu isimleri öğreniyor ve o isimlerin kitaplarda tarif edildiği şekillerde öğrenmeye çalışıyor. Örneğin baston baş parmak ve işaret parmakları arasında tutulur ve bunlar karşıya bakar filan gibi tarifler var o kitaplarda. Bize de böyle şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Bunu bilmekte fayda var. Yani mesela az önce Abdullah Bey ne demişti? Belli bir açıda ritimde sağ sola bastonu açtığımızda düz yürüyoruz. Bu bilgi doğru olabilir. Ama bu bilgi tek doğrumuş gibi öğretiyorlar genellikle. Çünkü kendilerinin genelde bir deneyim yok. Çünkü baston öğretimi yapan kişiler genellikle kör değil. Ben Türkiye'de hiç baston öğreten bir yerlerde kör birileri görmedim. Var mı bilenimiz? Bağımsız hareket dersi veren kör Türkiye'de var mı?
Canan bir ara rehabilitasyon
Ha, evet.
vermişti.
Hı.
Canan var diye biliyorum. Başka da
Evet,
ama
var galiba.
dışında
Ama yani Türkiye'de baston öğreten bir sürü artık çok da yaygınlaştı. Öğretmenler var, özel eğitim rehabilitasyon kurumlarında baston öğreten bir sürü insan var ama bunlar kör değil ve kullandıkları kaynaklar dediğim gibi Ahmet Ünivar'ın ve Cafer İleri'nin kitaplarını kullanıyorlar. Bunlar dediğim gibi harika kitaplar, harika kaynaklar. Her şeyi adım adım anlatıyorlar. Özellikle Ahmet Ünivar'ın kitabı çok basitleştirilmiş bir kitap. Tekniği çok iyi anlatan bir kitap. Ama işte bir şey bir yere yazıldığında tek doğruymuş gibi algılama eğiliminde oluyor genellikle o özel eğitim öğretmenleri. Ve dolayısıyla tek doğru oymuş gibi zannediyorlar. Çünkü kendi deneyimleri de yok. Baston kullanma işi bir şey değildir. Yani doğrusu şudur diyeceğimiz bir şey değil. Burada anlattığımız şeylerden hepsi, yani hangi baston, uzun baston mu, kısa baston mu, tekerlekli mi, sabit uçlu mu, hatta katlanan mı, katlanmayan mı, işte ne bileyim, az sonra şeylerden de bahsedeceğiz. Alüminyum mu, işte fiberglass mı, graft mı, bunların her biri, ama her biri kişiden kişiye değişiklik gösterebilecek. Kişilerin zaman içerisinde tercihlerini oluşturup değiştirebileceği, denemeyi, farklı farklı şeyler deneyebileceği özellikler kümesi bunların her biri, ama her biri. Hatta benim işte dedim ya az önce, bunu geniş alanlarda kullanalım, bunu işte ne bileyim kalabalık alanlarda kullanalım, bunu işte her yerde kullanalım, kalabalık olmayan falan filan. Yani aramızdan birileri şunu da diyebilir: yo, ben sarkaç tekniğini sandalye masaların arasında da kullanıyorum. Benim için zor olmuyor. Kolumu çünkü ileri geri de itip çekiyorum. O da benim için kolaylaştırıcı oluyor diyebilir.
Değil mi bir şeyler? Ben
Tabii.
mesela az evvel tarif ettin ya, bastona yok baş parmak, işaret parmak,
Hı.
öyle bir şeyi öyle bir kendim öyle bir şartta hiç tutmadım, tutmuyorum da, elim nasıl rahat kavruyorsa o şekilde tutuyorum mesela. Şey konusunda da bilince bir dakika.
Sen öksürdün, benim su içesim geldi. Helal.
Bastonların ya, sen bir şey söyledin. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Baston tutma
Baston mu
şekli
verdim?
miydi? Onu hatırlamıyorum.
Kolunu
Çok
serbest
güzel
tut. Önünde tut, yanında tut.
oldu.
Direkten
Bu incecik bastonu
döndür.
var ya mesela
Evet.
senin az evvelki.
Hı.
Onu şeyde kullanmayı seviyorum mesela. Hangi bastonu nerede kullanmakla ilgili de iç mekanlarda daha evvelki oturumlarda söylemiştik. Onun ucu da şey değil zaten. Kendinin yuvarlak bir ucu var, minik
Evet.
terlekmiş gibi sanki.
Evet.
İç mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda falan çok işlevsel oluyor. Zaten de kaygan ya,
Hı
otur yerler
hı.
biraz daha. Otur yerlerde kullanmak kolay, pratik oluyor. Kırılma ihtimali hem olduğu için hem de daha hafif, daha basit, daha kolay kayıyor. Yuh.
Hı.
Ekleyecektim. Öbür...
Ama mesela Sevgi bu bastonu her yerde kullanıyordu. Hala
Evet.
öyle mi kullanıyor bilmiyorum. Bu incecik bastonu çok kırılgan bastonu bütün hayatı boyunca her yerde bunu kullanıyordu. İş mekanında değil. O yüzden yani evet dediğin şey doğru. Ben de bunu bir ara şeyde kapalı alanlarda eğitimime gidiyordum. Ve camilere, Kur'an kurslarına falan çok gidiyordum. Şimdi zaman zaman gidiyorum ama çok az. Madem çok gidiyorum bari içeriye de hani şey halılı yerlere giriyorum. Şey yapmayayım diye, kirletmeyeyim diye ve onun ucuna bir şey takacağıma böyle bir bastonum olsun istemiştim. Bunu almıştım. Artık çok ihtiyacım olmuyor. Böyle süs gibi duruyor. İyi ki de var yani çok sevimli çünkü. Ben bunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Ben dediğim gibi dışarıda hep o
Onu yedek
tekerlekli.
bas. Ben onu aynı zamanda yedek baston olarak da kullanıyorum.
Ha tabii tuttursun.
Az yer kaplıyor. Bir de az evvelki söyleyeceğim şey aklıma geldi. Rehabilitasyon merkezinde bağımsız ilk böyle baston eğitimine başladığımız zaman katlanabilen değil de şemsiye şeklinde, ucu şemsiye
Her
olan bastonlar, özellikle katlanmayanlarla baston eğitimini vermişti Ahmet Hoca bize. Nedense katlananı biz sonradan geçtik. Onu özellikle kullanmamızı istemiyordu. Ucunda tekerlek falan da yoktu zaten. Biraz böyle epey zaman oldu, hatırlamıyorum ama sanki böyle ahşabımsı bir yapısı mı vardı desem. Metal miydi, nasıldı? Bilmiyorum,
ya böyle
hatırlamıyorum.
fiberglass gibi bir malzemeden
Olabilir.
şey olan bastonlar görmüştüm. Yıllar önce Hale Bacakoğlu'nda görmüştüm. Uzun, çok ince, çok esnek. Yani ağaç dalı gibi bir şeydi o böyle. Ve onda öyle bir baston görmüştüm. Onun dışında katlanmayan rigid baston onlardan görmedim. Başka bir
Katlanıyor.
yerde. Hı?
Katlamamızı da demek ki özellikle mi istemiyorlardı? Artık niye onu özellikle tercih ettiler bilmiyorum. Şimdi onu kullanıyorlar mı
Muhtemelen ellerinde vardı da o yüzden.
bilmiyorum. Belki de. Ama sanki böyle çok da istemiyordu katlanan. Onu da öyle bir zorluğu var ki otobüse bineceksin ya da şeye otobüs
Taksiye özellikle bir de.
bineceksin. Hatırlıyorum şey yapamıyorduk mesela, bastonunu sığdıramıyorsun katlayamadığın için.
Hı.
Daha eskiden bu bastonların böyle dört kırmalıları falan vardı. Gerçi çeşitli
Şey,
bastonlar.
altı nokta bastonları falan dört kırmalı standart.
5, 6, 7'leri. Galiba çeşitlerini birazdan söyleyeceğiz ama.
Artırmışlar mı?
7 kırmalı da vardı diye bir yerde hatırlıyorum ama onlar
Tabii
yedi.
Ambutek'te var. Benim şu elimdeki baston 7 kırmalı
O
şu
yedi değil
anda.
mi? Bendeki de öyle şimdi. Şimdi
Yani bunu
yanlış
ama
söyleyebilirim.
seçebiliyorsun. Ambutek'in kendi sitesinden alırken Türkiye'deki çeşitler o kadar fazla değil. Belki getirmişlerdir yakın zamanda almadım. O kadar fazla değil. Ama mesela işte, üreten arkadaşlar var. Onlar istediğiniz katlanırlıkta üretebiliyorlar. Şey seçebiliyorsunuz yani 4'ten 7'ye 8'e kadar çıkarabiliyorsunuz Ambutek'in kendi sitesinde. Peki yani teknikler bizim bildiğimiz adı konmuş teknikler böyle ama işte hepimiz aslında kalem gibi tutarken aslında işte kolumu biraz daha tamamen aşağı sarkıtmıyorum da dirseğimi büküyorum. Yine kaleme benzer bir şekilde tutuyorum. Biraz daha yukarıda tutuyorum. Biraz daha dik tutuyorum. Biraz daha serbest tutuyorum. Çok rahat yürüyorsam, geniş bir yoldaysam işte kolumu tamamen salıyorum. Dümdüz hiç bükmüyorum. Sadece bilekten çeviriyorum. Yani bütün bunlar İşte her bir aralık, her bir açı için ayrı bir isim yok. Bazen duruyorum, dediğim gibi sarkaç tekniğinde giderken bir sese ihtiyaç duyuyorum. Birkaç adımlığına nokta vuruşu yapıyorum çünkü o sese ihtiyacım oluyor filan. Yani bunun bir şeyi yok, kuralı yok. Sadece bu iş o kuralı bilmekle ilgili değil. Sadece kullandığınız şeyin farkında olup, ha şöyle yaptığımda benim için daha kolay oluyor, böyle yaptığımda şunu daha iyi yapabiliyorum, böyle yaptığımda buna daha iyi geliyor. Şu ortamlarda bu daha iyi, bu durumlarda bu daha iyi. Bunları öğrenmek için denemek ve farkında denemek lazım. Dediğim gibi az önce, hani kas gerilmeleri oluyor yeni başladığınızda, eliniz ağrıyabiliyor, parmağınızın kenarı nasıl tutabiliyor, bunlar çok olan şeyler. Ama sadece baston kullanmaktan gelen bir şey değil. Baston normal koşullarda insanı tek başına yoracak bir şey değil. Tabii işte çok daha ağır baston, hareket ettirmesi daha zor olabilir. Tekerleksiz baston, bütün ağırlığını siz taşıyacağınız için ya da taşımadığınızda da sağa sola takılacağı için zorlayıcı olabilir. Ya bastonun kendi özelliği onun ağırlığını taşımak falan gibi şeyler dışında, en fazla taşıdığımız şey de birkaç yüz gram bu arada. Dolayısıyla onun dışında ekstra bir ağırlığı, yükü, zorlayıcılığı vücuda olmaz. Ama olduğunda dediğim gibi içimizde taşıdığımız kaygılar, bastonun boyunun kısa ya da uzun olması, bizim çok öne gidiyor olmamız, kendimizi çok geri atıyor olmamız la ilgili olsa gerek. O yüzden kendimizi izlemek baston kullanırken ve bastonu şöyle kullandığımda, ha bu işe yaradı, bu tam benim tekniğim, şu durumlarda işe yaradı, ya da aa ben hep böyle kullanıyordum ama ya bu ortamda hiç işe yaramadı, ne yapsam deyip kendimize yönelik farklı şeyler, baston kullanmamızın çeşidini farklı şekillerde denemeye açık olmamız lazım. Ve tabii ki bütün dikkatimizin yaptığımız işte olması lazım. Ay beni Görkim gördü. Tüh takıldım, düşecek miyim? Ya kaybolur muyum acabalar? Bizi zihnimize kaçıran ve bulunduğumuz ortamdan, o andan koparan şeyler bunları. Zaten daha önceki oturumlarda birçok kere de söylemiştik. Gelelim diğer teknik meselelere. Hani deminden beri diyoruz ki baston uçları, tekerlekleri, bunlar neler? İlk başta Habil demişti ki ben portakal uç kullanıyorum. Var mı portakal ucun ne olduğunu bilen? Yanıma da almamışım, içeride var aslında ama.
Böyle yüz yuvarlak olan 360 derece dönen nere mi portakal deniyordu? Ben onu hep
Yok, 360 derece dönüp dönmemesi değil, aslında o boyutu.
ha şey portakal uç bastı şey tekerlek derken boyutunu anlıyoruz, tamam.
Evet, yani yuvarlak top şeklinde, ama çapı böyle 4 santim filan. Yani ne kadar diyeyim? Şöyle 4 parmağımı birleştirdiğimde, ki benim parmaklarım tabii çok şey değil, 3 parmak 4 parmak genişliğine bir çapı olan tekerleklere portakal uç deniyor. Bu benim en çok kullandığım uç. Çünkü ne onun adı? O taş aralarına, mazgallara filan takılmayabiliyor. Ve engellerin üstünden kolaylıkla aşıyor, yuvarlanıyor. O yüzden ben hep bu ucu kullanıyorum. Ama bundan daha küçük uçlar var. Yine yuvarlak, ama işte yaklaşık 2 santim filan çapında tekerlekler var. Yine top gibi. Silindirik tekerlekler var. Yine o top, küçük toplar kadar genişlikleri 2-2,5 santim çaplarında aşağı yukarı. Bir de disk teker denen bir şey var. Bu da yine genişliği portakal uç kadar, yani yaklaşık olarak 4-4,5 santim gibi bir çapı olan, ama yuvarlak değil, düz disk gibi, tabii kalınlığı olan, onun kalınlığı muhtemelen bir santim kadar vardır. Bir santim kalınlığında, işte 4 santim genişliğinde yuvarlak bir şey düşünün, tekerlek düşünün. Bunlar genellikle tek yönde dönüyor, rulmanlı sağa sola dönüyor. Yani bastonun ucuna taktığınızda bastonun sağına soluna doğru dönüyor. Ama bir de az önce Nurşen senin dediğin 360 derece dönebilen, bu şey gibi, sandalye tekerlekleri gibi, Ya da bebek arabası tekerlekleri gibi bastonun boyuna da yani gittiği yönde de ve sağına soluna doğru da dönebilen tekerlekler. Benim henüz yok öyle bir tekerleğim. Çok memnun olurum öyle bir şeyim olursa. Bunun güzel tarafı ne? İleri giderken de dümdüz bir şeye taktığınızda, örneğin sarı çizgiye taktığınızda öyle dümdüz ittirebildiğiniz, o yönde de tekerlekle gidebilen bir şey. Tekerleğin güzel tarafı ne? Bastonun ağırlığını büyük oranda almış oluyor bizden. Yani işimizi kolaylaştırıyor. O ağırlığı biz taşımıyoruz. O dönüş hızıyla biz sadece ona yön veriyoruz. Ve bu sayede kolumuzun sürekli olarak bir ağırlık taşımasının önüne geçmiş oluyor. O yüzden tekerleksiz bastonu artık hiç kimseye önermiyorum. Tekerleksiz baston ne? Yine bastonun ucunda plastik, o zaten baston böyle borulardan oluştuğu için içinden de lastik geçtiği için katlanan bastonlar. Onun ucunu kapatan plastik, genellikle o borudan biraz daha geniş ama birkaç milim kadar geniş bir şey, tıpa gibi bir şey diyebiliriz aslında ona. Lastiği tutan, borunun ağzını kapatan ve yere değerken işte daha şey kontrollü bir ses çıkaran, metal gibi tın tın değil de işte şey bir ses çıkaran, plastik plastik bir ses çıkaran bir uç. O hiç kimseye de önermiyorum artık, çünkü o bastonun ağırlığını taşımak zorunda kalmamamız, bir yerlere takılmaması açısından önemli. Katlanan, katlanmayan bastonlar var dedik, biraz bahsettik zaten. Katlanmayan bastonlar Amerika'da bir dönem çok şeymiş, ne onun adı, popülermiş. Ama hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Çünkü evet, yani alçak araçlarda, işte otomobillerde küçük katlanmayan bir baston kullanmak, ya 1,20 1,30 boyunda bir şeyle giriyorsunuz, düşünün oraya. Kolay değil, yine de kullananlar var. Geçenlerde Oğuzhan'da görmüştüm. Hala kullanan var. Ama benim kadar uzun baston kullanan birisi için çok zor olsa gerek öyle bir şey. Ben kullanamam sanırım. Katlanması demek ne demek? İçinden genellikle lastik geçiyor ve biz bunları çadır şeyi gibi, ne onun adı, direkleri gibi, ve işte şimdi şey yapayım, lastik geçiyor aralarında da, ya bunlar yine ince ince kısa kısa borular, uçlarında birbiri içine geçip birbirini tutan şeyler var. Lastik de biz bu bastonu açtığımızda kendiliğinden birbirini tutup gergin kalmasını sağlamaya yarıyor ve açabilmemize yarıyor o elastikiyet, o yüzden önemli. O kadar da uzun değilmiş ya bastonum, sağ olsun gibi düşünüyordum şeyimi, bu ince bastonumu şimdi açınca fark ettim. Bir de böyle içinden şey geçmeyen, lastik geçmeyen teleskobik bastonlar var. Teleskobik yani iç içe girebilen, anten, radyo antenleri gibi bastonlar var. Bunlar genellikle iki parçadan oluşuyor. Zaten iki parçadan daha fazla parçadan oluşuyorsa en uç parçası çok ince olacaktır. Ya da en dış parçası, dıştaki parçası çok kalın olacaktır. Yani ben önermem ama var sanırım yine de. Genellikle iki parçadan oluşuyor. Birbirinin içinden aşağı taraf çıkıyor ve sıkarak sabitliyorsunuz, istediğiniz boya getirebiliyorsunuz. Bunların boylarını ayarlamak daha opsiyonel oluyor. Sonuçta aldığınız bastonu iki katına kadar, tam iki katı değilse de işte neredeyse iki katına kadar uzatabiliyorsunuz. Türkiye'de de teleskobik bastonlar üretilmeye başlandı. Tabii yine işte Kanada yapımı ya da başka ülkelerin bastonları, başka markaların teleskobik bastonları var. Bir de Türkiye'de gördüm o şekilde üretilen, yine teleskobik ama sıkarak çevirdiklerimiz değil de şey gibi, bu yürüyüş bastonlarında filan olur, pinler tutuyor. Ya da çadır direklerinde filan, yine büyük çadırların direklerinde, az önce bahsettiğim iç içe geçen lastikli çadırlar, küçük çadırlar, o bireysel kamp çadırlarından bahsediyordum ama bu bahsettiğim pazar çadırları, tentelerin şeylerinde olduğu gibi içinden çıkıyor ve minik pinler var, o pinler tutuyor şeyleri, parçaların arasını. Öyle seçenekler de var. Bir de bastonun yapıldığı malzeme önem kazanabilir. Ya da bunlardan bahsedebiliriz. Baston nelerden yapılıyor? Yapılıyor. Plastik, alüminyum, fiberglas ve graft dedikleri fiberglas ve alüminyumun karıştırılarak yapıldığı sanırım. Daha güçlü bir de karbon mu var acaba? Ya, öyle bir şey de duydum. Muhtemelen çok pahalı olacaktır ama. Daha hafif, daha sert, daha dayanıklı bir malzeme olan karbondan da galiba duydum. Graft bastonlar benim bildiğim kadarıyla şeyde var. Ambutek'te var, yani Kanada bastonlarında var. Ama Türkiye üretimi bastonlarda da artık bu özellikle bastonları kullanıyorlar, yapabiliyorlar. Bunların anlamları neler? Alüminyum baston hafif olur. Et kalınlığına göre, yani alüminyumun kalınlığına göre dayanıklılığı değişebilir. Ve alüminyum çok fazla şey olmayan, çok kırılgan olmayan, esneyebilen bir metal. Ama aynı zamanda kırılabilen de bir metal. Fiberglass daha hafif, dayanıklı ama daha sert bir malzeme. Kırılma ihtimali yine var ama daha hafif. Dolayısıyla hafif olduğu için bir engele çarptığında doğrudan kırılmak yerine taşıması da şey olabilir. Graft'ta bu iki şeyin birleşimi ya da ya karbonu ben Mehmet Bey'de mi duymuştum? Çok hatırlamadım şimdi ama sanırım var. Karbonda tabii daha yine dediğim gibi hafif dayanıklı bir malzeme. Bunlar hep dayanıklılıkla ilgili ve ağırlıkla ilgili şeyler. Aslında kısmen teknik şeyler ama ilk defa alacaksanız, ilk defa kullanacaksanız, yani kendinize işte ne bileyim en kırılmayan bastonu almak zorunda da değilsiniz. Bir yerden başlamak önemli. Plastik bastonlar da var bu arada. Önceden de vardı. Benim elimdeki de şu galiba plastik şeyleri ya biliyorum. Yok, bu da alüminyum mu? O kadar oldu ki, o zaman oldu ki ben bunu alalı. Alüminyum galiba, evet. Ama plastikler de var. Bunlar da yine hafif oluyorlar. Onun için tercih ediliyorlar. Baston alırken aklınıza gelebilecek şeyler genel size sorulabilecek ne? Boyuydu, malzemesiydi, tekerleği nasıl olsun, kaç kırmalı olsun. Kaç kırmalı olması şunun için önemli. Katladığınızda ne kadar kısalacak? Dolayısıyla ne kadar küçük bir yere sığacak? Tek sayıda katlama olmasını öneririm. Önceden dörde katlardık ama tuttuğumuz yerle yere temas eden yer aynı hizaya gelirdi. Ve bu iyi bir şey değil. Yani yere değen kısım aynı zamanda bastonu tutan kısma da temas ederdi sürekli. Öyle bir şeyin olmaması için tek sayıda katlaması olması iyi olabilir. İşte 3, 5, 7 gibi bir sayıda eğer bir seçenek varsa o şekilde katlanmasını isteyebiliriz. Ama dediğim gibi yani bastonun kaça katlanacağı meselesi sizin onu tamamen katlayıp kaldırdığınızda ne kadar küçük bir alana sığdırmanızla ilgili bir şey. Sonuçta elinizdeki 1,30'luk bastonu kaça katlarsanız ay daha çok sayıda katlarsanız daha kısa alan kaplar ama daha da kalın bir yer kaplar. Böyle bir şeyle ilgili. Başka bu bastona dair diyeceğim ne var acaba? Var mı sizin aklınıza gelen bir şeyler? Bir yere yazmadığım için unuttum muhtemelen.
Elif Hanım, ben bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Ben bir arkadaşta navigasyonlu baston duymuştum. Yani daha
Evet.
doğrusu gördüm.
Ondan bahsetmeyi unuttum. Doğru.
Evet,
MiniVolk'un.
ama konuşurlarken de tanık oldum. Navigasyon yanlış yeri göstermiş, götürmüş.
Bu navigasyon uygulaması ile ilgili VWalk ya da işte sizin o anda navigasyonlar genellikle değil de bir navigasyon bütün navigasyonların sizi yanlış bir yere götürme ihtimalini bir kenarda tutmak lazım. Yani en saygın olanları bile bazen başka bir yerlere götürebilir. VWalk yine o da bir baston ama üzerine aslında normal bir baston üzerine bir eklentiyle VWalk'un kendi uygulamasına da bağlanabilen aynı zamanda telefona bağladığınız herhangi bir uygulamayla geliştirilecek inovatif bir şey kullanacağınız bir baston. Benim festival dışında deneme fırsatım olmadı. Festivalde de sadece stand önünde kullandığım için çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Bir de benim teknolojiyle aramın çok iyi olmaması ile ilgili, yani kullanamadığımı söyleyemem tabii ki, ama çok fazla hayatımı kolay kolay dahil ettiğim bir şey olmadığı için, navigasyonu da aynı şekilde, diğer uygulamaları da benim kullandığım bir şey değil. O yüzden üzerine çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim için muhtemelen aklıma gelmedi. Ama doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi üzerinde telefona bağlanabilen ve telefona bağlandıktan sonra da kolaylıkla kullanabileceğiniz kendi hoparlörü olan bir şey, alet titreşimli sesli geri dönüşler verebiliyor. Dolayısıyla telefondaki navigasyon uygulamanızı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şey sensörü de var sanırım. Engel algılama sensörü de var ve bunu da size sesli ya da titreşimli olarak geri bildirim veriyor etrafınızdaki nesneler hakkında.
Evet, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bir de ben
Bir de
şey.
başta Cafer İleri Bey'in kitabını söylemiştiniz. İsmi tam olarak şöyleymiş, internetten baktım. Görme özürlülerin hareket özgürlüğü eğitimi.
Evet, çok güzel. Teşekkürler.
Aha,
Yetem'de var bu
süperdi.
kitap. Ben kabartma okumuştum.
Evet.
Ve aynı zamanda işte Ahmet Ünüvar'ın da yine aynı şekilde bağımsız harekete dair bir kitabı var. Bunu da okumak mümkün. Eğer bu işlere dair teknik bilgi öğrenmek istiyorsanız. Ama daha çok bu iki şey Cafer Bey'in kitabı, Cafer Hoca'nın kitabı daha çok ve tarihsel şeyini de anlatıyor. Yani bağımsız hareketi öğretecek insanlara yönelik de, ama aynı zamanda tarihçeyi anlatıyor, yurt dışında neler oluyor anlatıyor, hangi görüşler benim, daha bir derleme bir kitap. Ahmet Hoca'nın kitabı doğrudan böyle madde madde madde madde, şu şöyle öğretilir, bu böyle yapılır, bunu yapmak için önce şunu yap, sonra bunu yap gibi, böyle maddeli değil, çok teknik bir kitap. Ama ben okumuştum, merak etmiştim bağımsız hareket nasıl öğretiliyor, baston nasıl öğretiliyor diye merakımdan okumuştum. Ve 1992'de ikinci sınıftaydım. Özel eğitim bölümünde okuyan öğrenciler bizim okula staja gelirlerdi ve kendi öğretmenlerinin önünde ders anlatırlardı. İkinci sınıftayken bizim stajyer öğretmenimiz kendi öğretmeninin önünde bize bu işte şey tekniklerini anlatmıştı. Bir şey arama bulma, sen rehberle yürüme, işte rehberle bir yere oturma, rehberin kolunu değiştirme vesaire, koldan kola geçme falan gibi şeyleri anlatmıştı. Baston kullanma hariç diye alçak kol, yüksek kol teknikleri falan anlatmıştı. Ve Cafer Hoca'nın kitabında okuduğum şeyler birebir o işte stajyer öğretmenimizin bize öğrettiği şeylerdi. Sonra Ahmet Hoca'nın kitabında yazdıkları şeylere baktım. Hala aynı bilgilerdi. Hiçbir güncelleme yoktu doğrusu. Yani rehberin kolunun dirseğinin biraz üstünden tutulur. İşte baş parmak dışarıda, içeride, diğer parmaklar içeride. İşte şey yapacağımız zaman diğer elle tutulur. Ondan sonra kol değiştireceğiniz zaman rehberin etrafından. Böyle o kadar hani formüle edilmiş şekilde. Halbuki biz birinin etrafından geçerken çok daha kolay geçeriz. Ama bu herhangi bir davranışı öğretirken onu küçük parçalara bölmeye yarayan bir teknik. Ve harika bir teknik, yani buna itirazım hiç yok. Çok mantıklı. Öte yandan bunu okuyan insanlar, bu kitapları okuyan insanlar, özellikle özel eğitim öğretmenleri, bağımsız hareket öğretmenleri, orada yazan şeyin tek doğru olduğunu kabul etme eğiliminde oluyorlar diye görüyorum. Çünkü şöyle şeyler duyduğum oldu baston öğretenlerden. İşte birilerinin baston tutuşuna sen yanlış tutuyorsun, o öyle değil. Halbuki bahsettiği kişi 30 yıldır baston kullanıyor ve o şekilde yaşamış ve herhangi bir kaza yapmamış. Ve baston kullanma konusunda da yetkin diyebileceğimiz biri olmuş oluyor. Ya da işte sen doğru kullanıyorsun dediği biri o kadar da işte dikkatli olmayabiliyor. O yüzden bu şey bir teknikten çok, bir tekniğin bilinmesi iyi bir şey. O kitaplardan öğreneceğimiz çok şey olabilir. Ama biz bu şeyi yaşıyoruz. Biz bu şeyin bizzat deneyimleyicisiyiz. Ve tabii Ahmet Hoca da öyle ama yıllarca Cafer Hoca da birçok körü görmüş insan bu insanlar. Ama bu kadar deneyimli olmayan, bu kadar gözlem yeteneği olmayan öğretmenlerden böyle şeyler duyma ihtimaliniz var. Bu iş sadece bir teknik işi değil. Denemeye açık olun. Tabii ki hocalarınızın dediğini yapın yani. Bir şey demiyoruz yani. Bu yanlış değil. Ama kendiniz de bir şeyler denemeye açık olun. Ve mesele o teknikleri doğru uygulamak değil. Bizim o anda kalıp bastondan gelen verileri, duyularımızdan gelen verileri mümkün olduğunca verimli işleyip ona göre hareket ediyor oluşumuz. Başka var mı bastona dair aklına gelen bir şey? Ben bir tane baston ucu almıştım. Böyle bayağı naylondan bir şey aslında. Bayağı geniş, tabak gibi bir şey. Böyle ne kadar diyeyim? 15 santim yoktur da en azından bir 10 santim filan çapında, 10-11 santim çapında hareketli olmayan bir baston ucu almıştım. Bu ne için kullanılıyor? Toprak, kum, çim gibi alanlarda kullanmak için bastonu bir uç. Toprağa batmıyor, kuma batmıyor, çimlerin üzerinde rahat kayıyor ve tekerlekle hareketli bir aksam olmadığı için aralara kum kaçıp tekerleği sıkıştırma falan gibi bir şey de yok. Ben o bastonu daha önce de oturumlarda bahsetmiştim. O ucu birkaç kere kullanma fırsatım oldu aldıktan sonra. Ama kullandığım yerlerde de çok işlevsel buldum. Biraz şeyi hissiyatı farklı. Naylon gibi bir şey olduğu için yani sanki baston bir yerlere değmiyormuş gibi hissediyorsunuz ilk başta. Ama o da değişik bir uç. Uçlara dair söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de buydu. Bir de bir şey daha geldi aklıma bunu anlatırken ama yine gitti. Neydi acaba? Biz beyaz baston diyoruz ama artık farklı renklerde bastonlarımız da olabiliyor.
Benimki pembe mesela.
Ha, çok güzel.
Pembe.
Benimki de siyah. Şu elimdeki turuncu.
Böyle aralarına böyle o boruların birleşmesiyle oluşuyor dedi ya, aralarını birleştiren böyle minik minik halkalar var ya, onlar siyah. Kendisi pembe. Yeşil kullanan arkadaşım olduğunu biliyorum. Böyle renkli renkli parçaları bir araya getirip kendine yeni baston yapanlar olduğunu biliyorum. Bu kanada bastonların işte tekerleğine yakın ucu kırmızı, diğerleri beyaz gibi şeyler olduğunu biliyorum. Bir de bundan önce de şu şeyi soracaktım. Bu söylediğin uç, bu büyük tabak şeklinde dedi. Anladığım kadarıyla şeyi düz, yere dokunan kısmı düz. Şimdi böyle bastonlar habire yanında uç mu taşıyorsun ya da o baston ucu o şekilde, onu öyle kullanıyorsun. Ötekisinin ucu portakal, onu öyle kullanıyorsun. Bu uç değiştirme işini nasıl yapıyorsun? Sabit mi tutuyorsun ucu?
Öyle yapmıyorum. Ben hep portakal uç kullanıyorum. Ama örneğin denize gideceğimi bildiğim bir gün yanıma şeyi almıştım. Daha önce o dediğim ucu almıştım. Ya farklı farklı uçlar. Bir ben en çok disk teker o dediğim işte şeyi kullandım. Ama o zaman da bastonun ucunda o takılı oluyor. O hep onu kullanıyorum. Dediğim gibi bu özel bir mekana göre olduğu için o mekana gideceğimi bildiğim bir zaman oluyorsa onu yanıma almış. Mesela tatile gideceğim zaman o ucumu yanıma alıyorum. Ama tatile gitmeyeli de 100 yıl olduğu için o deneyimlerim çok geride kaldı. Aynen. Sen söylerken de yine aklıma geldi. Ha,
Baston
renkler. Evet.
renklerinden
Evet
bahsetmiştin.
evet.
En son renklerinden
Yani
beyaz.
biz beyaz baston desek de ben yıllardır 6 senedir falan siyah baston kullanıyorum. Hiç kimse "Aa, bu siyah niye böyle işte sen kör değilsin" falan demedi. Ama şöyle şeyler uydurabiliriz. Şimdi bir ara vardı ya işte bastonunda kırmızı çizgi olanlar hem kör hem sağır. Örneğin işte yeşil baston kullananlar Brüksel lahanasını çok seviyorlar yeşilden dolayı. İşte ne bileyim pembe olanlar da pancar sever gibi şeyler atabiliriz. Belki isterseniz bunları burada bir şeye varırsak, konsensusa varırsak yayalım, şey kesin bilgi yayalım diye isterseniz öyle şeyler uydurabiliriz. Ama hiç kimse bana dediğim gibi sen kör değilsin herhalde bastonun siyah demedi. Herkes anlıyor o şeyin ne işe yaradığını. Beyaz baston kullanırken de hatta şey diyen olmuştu. Deniz kenarında oturuyordum. Adam bir geldi, çok balık oluyor mu diye sordu. Olta zannetmiş. Akşamdı, rengi de çok belli oluyor muydu bilmiyorum. Üstümde yani ışık aydınlatma var mıydı onu bilmiyorum ama biri gelip onu sormuştu. Bir arkadaşıma da şey demişlerdi, maden mi arıyorsunuz diyen de olmuştu, bayağı ciddi ciddi. O yüzden insanların o renge dair çok da fazla bir şeyi yadırgaması olmuyor. İstediğiniz renkte kendinize uygun baston renkleri seçmeniz artık mümkün. Bayiğinizden ısrarla başka renklerde istiyorsanız
renkler.
isteyebilirsiniz.
Korsan bilgi olur mu bilmiyorum ama bunu paylaşmak istedim. Benim çok hoşuma gitti. Daha da henüz hala yapmadım ama biraz araştırayım değişik bir şey. Birincisi, ismini de buradan geçireyim. Mürşide ile bir gün konuşuyorken onun kullandığı bir yöntem benim çok hoşuma gitti. Şimdi bastonlarımız birbirine çok benziyordu ya dokunduğumuzda. Güzel işte mesela hepimiz aşağı yukarı aynı yerlerden alıyoruz. İster istemez benziyor. Bazen boylarından ayırabiliyoruz. Bazen bilmem ne dedi ki bastonun uç kısmına öyle sütlü şeyler takıyormuş mesela. Ay çok ilgimi çekti ve çok hoşuma gitti. Ondan da ayırt edebiliyorum yan yana bastonlarımızı koyduğumuzda. İşte kendisi işte böyle
Tabii
değişik.
çok mantıklı.
Çok hoşuma gitti mesela.
Tabii, istediğiniz bir şey, maskot takmak mümkün lastiğin ucuna.
Takabiliyorsun.
Süslü bir şey olur, sert bir şey olur, fark etmez.
Hem daha keyifli, eğlenceli olur hem de ayırmak için de kolay olur. Bir de bastona zil takma da çok elverişli, güzel oluyor. İki kör birbirini
Ben hiç
sayarken.
sevmiyorum onu ya.
Ama çok güzel oluyor iki kör
Bak
birbirini
bunu
sayarken
diyecektim, hatırladım,
bekliyorken.
iyi oldu. Ve söylediğin iyi oldu, hatırladım dedim ya, bir de utanmadan. Hatırlattığın iyi oldu.
Çok işlevsel oluyor
Bir
bunda.
utanmadan. Yani şey, evet, bastona zil takan çok fazla insan var. Ben bunu ilk eylemde duymuştum galiba. Ta körüz biz de 2014'te mi duydum bastona zil takmak diye. Hatta şey var, ne onun adı, postu var onun, şeyde yazısı var körüz bizde. İlk ondan duydum ama ben hiç sevmiyorum. Zili olan bastonun hissiyatı da daha farklı oluyor. Bir de genellikle böyle kalabalıkta falan da insanlar birbirlerini şey yol açmak için falan kullanıyorlar. Ben sevmiyorum ama kullanan için de, yani seven için de çok işlevsel olabiliyor, dediğin gibi. Körlerin birbirini bulması için olabilir. İşte kalabalıkta yol açmak için
Mesela
olabilir.
sözünü kesiyorum Elif ama işte metrobüste özellikle Mecidiyeköy durağı çok kalabalık. Ya metrobüste indik mesela buluşacağız işte oradan aşağı indik bir yere bineceğiz. Metrobüs durağında indim ama çok uğultulu bir ortam. Bir kere ziline tık tık bastığında hemen nerede olduğunu buluyorsun. Gerçekten çok işlevsel oluyor. Hani her dakika zaten kullanmaya gerek yok. Kullanan da kullanır onu tercih. Yani o konuda zaten bir şey söylemiyorum. Ben de
Kullananlar genellikle kullanmaya çok yatkın oluyor. Bastonu da zil olanların bunu çok sık öttürdüğünü duyuyorum. Ay, çok hoşlanmıyorum ama ben.
anlamında iyi olmuştu. Hemen zile basınca ne tarafta olduğunu bilip o tarafa girmiştim mesela.
Tabii, yani kullanan için, seven için çok işlevsel. Çünkü bir de bastonun hissiyatını da değiştiriyor. O hissiyatı seven de vardır eminim. Daha böyle sert da ağırlaştırdığı için daha sanki böyle titreşimleri daha belirgin hale getiriyor da, daha frekansını sıkı şey yüksek bir hale de getiriyor. O yüzden şey, ondan hoşlanan insanlar, bunu işlevsel bulan, hoşuna giden insanlar o mutlaka olmalı yani. Benim yapmayacağım bir şey ama böyle.
Merhaba hocam.
Buyurun.
Ben o zaman hocam birkaç soru sorabilir miyim?
Tabii buyurun.
Ben özellikle bu baston boyutu normaldir. Boya göre hani 1,80'e bir oran var mı hocam? Ya yani 1,45 mi, 1,35 mi? Bu biraz tartışmalı da.
Evet, bunu ilk başta bir konuştuk. Bunun aslında şöyle bir şeyi yok, tek bir kuralı yok. Ama biz satın alırken bize bir şey öneriyorlar genellikle. Yani sana şu olur, bu çok kısa, bu çok uzun diyorlar genellikle. Bu da yazılmış bir kitap var. Onun üstüne Caferilerinin bir kitabı var. İlk oradan gelen bir şey bu aslında, ama o kitapta da şu doğrudur, bu doğrudur, bu değildir demiyor. Sadece bu.
İstemsel olması değil mi hocam? Daha biri hani bileyim kendine göre bir bağlama çalar. O sapın ne kadar uzun olduğunu konfor ilişkili bir şey diye düşünüyorum da. Şimdi ben
Kesinlikle ben
Ram'da çalıştığım için bana birkaç baston hediye geldi. Şimdi 35-45. Özellikle bu 5 parça Kanada
Boyunuz
baston.
1,80 mi?
Evet hocam.
Ben
Ya
sizin
bazı
yeriniz olsam 1,45'i kullanırım. Ben zaten 1,63 boyundayım. 1,50 baston kullanıyorum.
şöyle bir şey var hocam ya. 5 parça olunca ağırlık yükleniyor hocam. Uzun arttıkça o bastonun böyle hani 4 parça kullandım daha önce ben 25 santim. Bir de az görünüm sonra da yavaş yavaş bastonu kullanmaya başlayınca ben de bir zaman reddettim bastonu hocam. Sonra da kilo olunca yavaş yavaş artık kilo olunca ister
Kullanmaya
istemez
başladınız.
kullandık hocam. Daha önce aksesuar olarak taşıdık çantamda. Bir ara kızdıydım ilk küçük bastona sığmıyor diye. Şimdi sığıyor hocam. Ağır hacim arttıracağım. O çok bir sıkıntı. İkincisi renk hocam. Renk şu gerekiyor. Siyah, hani beyaz, kırmızı. Güvenlik açısından çok önemli hocam. Gece özellikle trafikte herhalde dışarı çıkarken kaldırımda olmaz.
Reflektör olması yeterli aslında o açıdan. Rengin de ötesinde reflektör varsa tamamdır yani üzerinde. Işığı yansıtan bant varsa tamamdır.
Böyle bir şey hocam. O yüzden bir türlü baston adaptör olamadım ama ince baston dedim 4 parça. Daha bana konforlu geldi hocam. Nedense hep yanımda taşıdığım için yıllardır
Yani şey
beri.
size işte dışarıdan gelmişse şey de ağırlık hafiflik meselesi daha çok şeyin malzemesiyle ilgili. Tabii ki parça sayısı önemli ama parça sayısında en fazla o şeyi birleştiren halkalar değişir. Yani boyu 1,45 olan bir bastonun 4 ya da 5 parça olması ağırlığında çok büyük şey yapmaz normal koşullarda. Yani o
Şöyle
şey...
lastik olduğu için hocam hani o sağlam duruş hani sallanıyor sanki giderken baston şöyle hafif eklem yerinde şöyle sallanarak yani kırılacak gibi hocam. Yani uzadıkça bu yük mesela ne bileyim önde
Evet ya, yani
baston.
ilk başlarda öyle hissettiriyor olabilir. Az önce şey de Abdullah Bey buradaydı, o da öyle demişti. Uzun baston kullandığım zaman. Yani bunu işte diyorum ya, bir tane kuralı yok. Siz 1,35'le rahat edersiniz. Ama birileri size şunu deme eğiliminde olacak. Satanlar da işte başka etrafınızdaki kişiler de. Hayır, o değil, bu baston senin boyuna uygun. Bunu çok dikkate almayın. Şimdi ben de size diyorum, ben sizin yerinizde olsam 45'i kullanırdım. Ama çünkü zaten benim boyum 1,63 ve ben 1,50 boyunda bir baston kullanıyorum. Dolayısıyla elimdeki en uzunu ben olsam kullanırdım. Ama siz de diyorsunuz ki uzadığında ağır oldu. Bunu da Habil de demişti. Ağır olsun istemiyorum. Ağır oldu ve parça sayısı arttığı için de daha çok titreşim oluyor. Şey olacakmış gibi geliyor. Daha sallantılı oluyor. Onu da rahat etmediyseniz sizin için uygun olan şey 1,35'tir. Ama genellikle baston boyu kısaldıkça daha öne eğilme eğiliminde oluyoruz ve bu da belimize bir yük bindiriyor. Sadece ona uyanık olalım. Yani 1,35 onun dışında ne şey olabilir ki? İsterseniz
Bir de
işte
şey var hocam
1,10
mesela.
kullanırsınız rahat ediyorsanız.
Az gören olduğum için hocam bastonun inanılmaz kurtarıcı yanı var hocam. Özellikle toplu taşımada. Hani az gören olduğu zaman binerken inerken insanlar
Siz en
biliyorsunuz.
çok bastonun elinizde bunu taşıyan kişi kördür.
Ya,
Tabela
biz
özelliğini kullanıyorsunuz. Tabii çok
çarpışırken
işlevsel.
geçerken bir bayana hani temas ister istemez. Hani biliyorsun bizde şey çok önemli şu an istismar, taciz falan
Tabii
muhabbetleri
tabii.
var
O
ya.
sosyal
Şoför
kazaları yaşamamak için önemli.
kesinlikle çok kurtarıcı şoför yani ona dikkat etmesi binerken hocam hep taşıdım ama artık son 3 yıldır kullanmaya başladım. Öyle bir
O
özellik
zaman
var.
aramıza hoş geldiniz diyelim.
Teşekkür ederim hocam.
Dediğim gibi kendiniz deneyerek bulacaksınız aslında. Sadece
Evet, onun
hazır
farkında.
elinizde varken o ilk hissiyatınızı bir kenara koyup alışkanlık değiştirmek de zordur. Yani arada bir o 1.45'e de bir şans verin. Belki vücudunuzu daha dik tutmanıza, daha geniş alan taramanıza yardımcı olur. Baktınız olmuyor. O 1.35'i kullanırsınız.
Biraz şöyle hocam, biraz görmeyi kullandığım için bastonun biraz daha hani o toprağın Kızılay, Karabağ bir yerde hocam.
Daha çok aksesuar gibi
Aksesuarsa
kullanıyorsunuz.
çarpmak adına, tamam hocam. Bir de sabah gidip bir koşuşturma insanlar. Açıyorum en azından yavaş bir şekilde, yani kalem tutuşu diyoruz nedir hocam? O şekilde bir an güvenlik anlamında iyi geliyor hocam bana. Kendimi iyi hissediyorum. Daha güvenli hissediyorum karşı karşıya geçerken. Sonra
İyi
üç yıldır böyle.
yapıyorsunuz.
Artık köylüyü de yavaş yavaş kabullendik hocam. Bir geçiş oldu hocam. Uzun süre, yıllar, 18-20 yaşına kadar güzel bir yaşantım var. Bir anda bir kaza, bir travma sonrası. Ve gram gram görme
Anladığım kadarıyla
azaldı.
hala yaşamınızda birçok şey de var.
Ya tabii kendi
İşe
psikolojik
gidiyorsunuz.
yetimli olmama rağmen gidip geliyorum. Ramla çalışıyorum, milli eğitimde yani. Aynı zamanda bizde gelen birçok görme engeli, rahatlıyorsa merkezde Kenan bana da hani danışım ne yapalım diye. Yani biliyorsun her yerde görme engeli öğretmenin yok yani. Vallahi diyorum, ben kendim aşamadığım bir şeyi başkasına fikir vermek çok doğru değil diyorum yani şimdi.
İsminiz neydi?
Ozan Dursun Kangür.
Ozan Bey, yani siz yapan tek şeyiniz görmeniz olmasa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla o sizden eksildiğinde Ozan Bey bitmiş olmayacaktır.
Yok yok yok, toparlandık hocam.
Dolayısıyla evet, dolayısıyla şu anda sadece eski alışkanlıklarınızdan farklı şeyler yaparak yaşıyorsunuz. Baston da bunlardan bir tanesi. Tebrikler, yani bu baston kullanmaya başlamış
Şey
olmanız
gibi
güzel bir şey.
bakıyorum hocam, hani bir mikrofon, yani bir sesin uzantısı diye bakıyorum, bir teleskop göz uzantısıdır, baston da bir göz uzantısıdır. Yani bugün hani
Aynen.
sorduğunuz tek baston dedi, yani niye var, niye kullanırız? Gözün uzantısı yani. Az görsek gözlük kullanırdık. Kör olunca baston ya, bu anlamda uzantısıdır yani. O bir görmedir, o bir gözdür yani.
Burada harika bir şey söylediniz ya. Hiç böyle düşünmemişim. Bunu
O bir
kullanabilir miyim?
canlılıktır hocam. Yani
Evet, kesinlikle. Bunu kullanabilir miyim ya?
kesinlikle kullanıyorum hocam. Ben bunu çok kullanıyorum mesela özellikle eğitimlerimde.
Evet, süper.
Bir kitapta beyni bir uzantısıdır değil mi hocam? Hani insanların
Aynen.
bu anlamda çok önemli. Bunu iyi kullanmak gerek yerinde.
Yani teleskop kullanmak, kitap
Evet.
okumak, mikrofon kullanmak bizi nasıl eksik yapmıyorsa,
Değil mi?
baston kullanmak da bizi eksik. Zaten yapmıyor olmalı
Yani
yani.
daha da seni özgür kılıyor. Çünkü toplum için
Evet.
seni var olmanı yaratan ve ne bileyim bireysel olarak bağımsızlık kılan bir şeydir yani hocam.
Harika. Valla
Yani Turan
bir
hocanın bir
şey
sözü
öğrendim
var.
şu anda.
Kesinlikle bir hani kara sapan bir ikinci bir özgürlük değil mi? O toprağa ekmek pişmek değil mi? Nasıl? Bastonu gibi bir şey yani. Bir özgürlük simgesidir yani. Artık ben
Öyle
de varım
gerçekten.
toplumda. Kendimi ifade etmek adına.
Evet, süper.
Birine bağımlı kalmadan artık her yere gidebileceğim bir simgedir artık. Bir gözdür yani. Onu bir canlı olarak bakıyorum hani. O kesinlikle cansız ama bir canlıdır hocam. Bunu öyle bakıyorum ben.
Yok, çok güzel bir şey söylediniz. O yüzden ben en son bunun etkisi kalsın istiyorum ve burada bitirmek istiyorum. Çok güzel
Tamam.
konuştunuz.
Ben ilk kez
Teşekkürler.
bu eğitimimize katılıyorum hocam. Yani Abdülhamit çok yakın tanıdım. Altın noktadan birçok arkadaşım da. Yavaş yavaş
Hoş geldiniz o zaman diyelim.
anlamda yani girmeye çalışıyoruz. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz hocam bu anlamda. Mümkün mertebe yani. Böyle iyi ki varsa arkadaşlar, iyi ki varsınız. Sizi tanımak, eğitimlerinize ortak olmak güzel bir duygudu. Teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Geldiniz ve burada bize gerçekten hepimiz burada birbirimize bir şey katıyoruz zaten. Hiçbirimiz birinden diğerinden daha çok bildiği iddiasında değiliz. Ben burayı sadece modere ediyorum. Deneyimlerimi paylaşıyorum. Konuları bir araya getiriyorum. Onun dışında burada herkes zaten bu oturumlara bir şey katıyor. Siz de onlardan biri oldunuz. Teşekkür ederiz.
İyi akşamlar hocam.
İyi
Görüşmek üzere.
akşamlar. Son olarak yine Ozan Bey'in söyledikleri kalsın istiyorum ama bir açıdan da şey yapmak da istemiyorum. Buradakilerden, arkadaşlardan bastona dair benim unuttuğum ya da merak ettiği, soracağı bir şey, katkı vereceği bir şey olan var mı? Peki, olmadığını anlıyorum. O zaman 9. oturumun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.